İlk olarak Qigong deliliği ifadesinden bahsedelim. Çince'de Zonghou Rumo veya ateşin üzerinde yürümek kötü ruha giriş olarak bahsedilir. Burada Qigong deliliği ifadesinin kesinlikle edebiyat eserlerinden geldiğini söyleyebilirim. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Çoğu kez ele geçirilmiş, düşük seviyeli ruhlar tarafından ele geçirilmiş ve delirmiş kişilerin Qigong deliliğine yakalandığı söylenir. Fakat bu da Qigong deliliği değildir. Bu durum o kişinin iyi şeyler yapmak yerine sürekli kötü şeyler yapmayı düşünmesinden kaynaklanır. Qigong uygulaması yapmayan birçok insanda da bu durum olabilir, fakat bu da Qigong deliliği değildir. Ayrıca bazı insanlar var ki, bir insanın delirmesine sebep olmak için onu ele geçiren bir ruhun özellikle berbat, çok ama çok düşük seviyeli olmalıdır. Seviyesi biraz yüksek olanlar ise anlar ve böyle bir çılgınlık yapmaz. Ayrıca başka bir durum daha vardır. Şöyle ki, biri Qigong uygularken eğer Qi tıkanırsa Qi başın en tepesine gider ve orada kalır. Böylece Qigong topluluğunda eğer Qi başın tepesine gider ve aşağı inmezse kişi Qigong deliliğine yakalanır, tehlikeye girer ve hastalanır şeklinde bir söylem ortaya çıkmıştır. Bu durum kişiyi sinirli ve endişeli yapar ve bu da gerçekten hastalanmasına sebep olur. Bu Qigong deliliği değildir. Herkese söylüyorum, Qi hiçbir şeydir. Qi sadece Qi'dir. Qi hastalıkları iyileştiremez. Vücudunuzda Qi vardır ve onun vücudunda da Qi vardır. Nasıl olur da bir Qi'nin bir başka Qi üzerinde kontrol etkisi olabilir? Aynı seviyede şeyler arasında nasıl sınırlayıcı bir etki olabilir? Qi'yi bir başkasının hastalığını iyileştirmek için kullanıyorsunuz. Fakat onun vücudunda da Qi vardır. Belki o da sizin Qi'nizi kontrol edebilir. Dolayısıyla Qi hastalıkları iyileştiremez. O hiçbir şeydir. Ve insanların söylediğinin aksine binlerce mil öteden gönderilen Qi'nin tesir gücü yoktur. Bunu asla yapamaz. İnsanların Qi egzersizleri yapmasının sebebi vücutlarını en düşük seviyeli uygulamayla arındırmak ve aynı zamanda şifalı bitkileri toplayıp fırınlamak kaydıyla deneyi, yani enerji kütlesini arındırarak bir temel oluşturmaktır. Bunlar bu seviyede yapılması gereken şeylerdir. Bazıları size konferans salonu dışında bekle, sana Qi göndereceğim ve sen de bu kalın duvarın ötesinden Qi'yi alacaksın diyor. Almanın ne önemi var ki? Bu kişi oldukça hassastır ve şöyle der. Aldım, aldım, onu aldım. Qi'nin akışını hissettim. Aslında herkese söylüyorum, Qi fiziksel olarak var olan bir şeydir. Tabii ki onu hissedebilirsiniz. Fakat neden gözlerinizle göremezsiniz? Çünkü Qi başka boyutlarda hareket eder. Tüm bunlar diğer boyutlarda uygulanan şeyler zaten. Diğer boyutlarda, siz buradan gönderdiniz fakat diğer boyutta bu konferans salonundaki beton duvar yoktur. Bir engel yoktur. Ve tabii ki kişi bu Qi'yi alır. Peki neden bazı insanlar açık alanlarda Qi gönderdikleri halde karşıdaki kişi bunu alamamıştır? Çünkü o alan bu boyutta her ne kadar açık olsa da diğer boyutta bir bölme vardır. Yani bu durum İnsanların düşündüğü kadar gizemli değildir. Qi egzersizlerinin amacı hastalıklardan kurtulmak, vücudu arındırmak ve yüksek seviyeli bir uygulama için zemin hazırlamaktır. Başlangıçta vücut çok kirlidir. Egzersizler ile aşama aşama temiz hale gelir. Daha fazla egzersizden sonra Qi azıcık sarımtırak bir hale gelir. Ve bu noktada Qi egzersizinin en yüksek formuna ulaşılır. Kişi daha fazla Qi egzersizi yaptıkça aniden geriye hiç Qi kalmaz. Kişi süt beyaz vücut konumuna girer. Artık hiç Qi'si kalmamıştır. Eğer tekrar Qi göndermeye çalışırsa geriye hiç Qi'si kalmadığı için gönderemeyecektir. Neden? Çünkü vücudunun tüm hücreleri tamamıyla açılmış durumdadır. Bu çuvalla hava yakalamaya çalışmak gibidir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, hiçbir şekilde içinde tutamazsınız. Yani tüm vücut açılmış durumdadır. Ne Qi alabilir ne de gönderebilir. Artık Qi'si kalmamıştır. Tabii ki sadece süt beyaz vücut durumunun ötesine geçtikten sonra kişi gerçek Gong, yani uygulama enerjisi üretebilir. Bu sıradan bir insanın seviyesinin ötesindedir. Sadece bu seviyede Qi sıradan bir insanı kontrol altına alabilir ve hastalıkları tedavi edebilir. O artık yüksek enerji maddesi olarak nitelendirilir. Dolayısıyla Qi'nin aslında bir şey olmadığını ima ediyorum. Yani Qi'nin hiçbir kontrol etkisi yoktur. Bir insan Qi'yi sadece uygulamasından vücudunu arındırmak amacıyla kullanır. Özellikle dağ okullarında onlar enerji kanalları kullanırlar. Qi Yujian akupunktur noktasından, yani kafanın arka kısmından geçtikten sonra, eğer Hujong akupunktur noktası, yani başın üstü açılmamışsa, olmadan çiğ aşağı inemez. Dolayısıyla başın üstünde döner durur. Zorlarsa o zaman aşağı iner. Bu sadece çiğdir, yani kimseyi hasta edemez. Fakat birileri qigong toplumunda çiğ başın tepesinde kalırsa kişinin hastalanacağına dair yanlış bilgiler yayıyor. Tabii ki çiğ fiziksel olarak vardır. Bu nedenle kişi kafasının ağırlaştığını hisseder. Orada çiğ vardır ve kişi hastalanacağını zanneder. İşin hasta kişi hastalanmaz. Kişi herhangi bir hastalığa yakalanamaz. Peki öyleyse neden bazıları sanki bir gün daha dayanamayacaklarmış gibidirler? Korkarlar, başları döner ve bunun sonucu olarak gerçekten de hasta olurlar. Bu neden olur? Takıntıları olduğu için. Bilirsiniz, bir kişi kendini hasta edebilir. İnsanlar hastalandığında %70'inin zihinden kaynaklandığı, %30'unun ise hastalık olduğu söylenir. Bir örnek vereyim. Geçmişte biri varmış, İkinci Dünya Savaşı dönemi civarında. Bu kişiyi bir yatağa bağlamışlar, kolunu almışlar ve bir bıçak kullanmışlar. Hayır, başka bir şey kullanmışlar. Kolun üzerine bir çizik atmak için, bıçak değil. Adama demişler ki kolundaki damarları bıçakla kestik. Birazdan kan kaybından öleceksin. Sonra bir musluğu açıp kovanın içine damla damla su akıtmışlar. Şıp şıp şıp, hızlı hızlı ve çok zaman geçmeden adam ölmüş. Fakat damlayan suydu, çeşmeden akan su, adamın kanı değildi. Ona damarının kesildiğini söylemişler ve gözleri bağlı olduğu için bunu görememiş. Adam damarlarının gerçekten kesildiğini sanarak ölmüş. Bu olayda adamın ölümü kendi zihninden kaynaklanmamış mıdır? İşte siz kendinizi hasta edebilirsiniz. Buna ek olarak biliyorsunuz ki bizim uygulamamız yüksek seviyeli bir uygulamadır ve aydınlanma kalitesi gerektirir. Eğer hastalanacağınızı düşünüyorsanız aydınlanma kaliteniz zayıf değil midir? Uygulamanızda bu seviyeye ulaşsanız bile çiğiniz başınızın üstüne gelir. Makrokozmik dolaşımınız açılmak üzeredir veya mikrokozmik dolaşımınız açılmak üzeredir. Her ne kadar iyi uygulama yapıyor olsanız bile hasta olduğunuzu düşündüğünüz anda Shinshing'iniz sıradan insan seviyesine düşmüş olur. Eğer sıradan bir insanla aynı seviyedeyseniz gongunuz daha fazla ilerleme kaydedemez. Ve tüm bunların üstüne siz kendiniz hasta olmak istediniz. Dolayısıyla gerçekten hastalanırsınız. Qigong toplumunda herkes bu konu hakkında bir gizem ile bahseder. Sonuçta bahsedilen nedir? Gerçekte böyle bir şey yoktur. Öyleyse başka bir mesele vardır. Ne meselesi? Birçok Qigong uygulayıcısı vardır. Qigong'u bir süreliğine uygularlar ve akıl hastalığına yakalanırlar. Veya Qigong'u bir süreliğine uygularlar, sonra kısmen felç olurlar. Veya qigong uygularlar veya şu veya bu hastalığa yakalanırlar. Her türlü hastalığa yakalanabilirler. Dolayısıyla insanlar bu tür bir insanın qigong uyguladığı için hastalandığını söylemeye başlar. Akıl hastalığına yakalanırsanız bu qigong delilidir derler. Ve bu söylentiyi qigong toplumunda yayarlar. Sebebinin ne olduğunu bilseler de bilmeseler de konuşurlar. Aslında bunların tamamı gösteriş düşkünlüğünden kaynaklanır. Bir şeyler anlıyormuş gibi gözükmek için konuşurlar. Aslında hiçbir şey anlamazlar. Çünkü bu hiçbir şekilde öyle değildir ve qigong deliliği de değildir. Öyleyse neden bir qigong uygulayıcısı hasta düşer? Eğer sıradan bir insansanız hasta olmamanız mümkün mü? Qigong uygulamaya başlayınca sigortalandığınız anlamına mı gelir? Eğer qigong uyguluyorsanız qigong'un bu uygulama standartlarına göre Shinshing'inizde, zihin doğanızda gerekli koşulları yerine getirmeniz gerekir. Rüya, erdeme önem vermeli, Shinshing'inizi yükseltmelisiniz. Her açıdan iyi bir insan olmalı, zorluklardan korkmamalısınız. Kişiler arası çatışmalarda yüce bir tutum sergileyebilmelisiniz. Bu yükselmeniz için tek yoldur. Bu kendinizi geliştirebilmeniz ve vücudunuzu dönüştürebilmenizin tek yoludur. Sadece böyle bir duruma ulaştığınızda ustanız hayat yolunuzu değiştirebilir. Yani sizin hayat yolunuzu yeni baştan düzenleyebilir. Çünkü hayatınızda hastalanmak, felaketlerle karşılaşmak, belki akıl hastalığına yakalanmak, belki felç olup hayatınızın geri kalanını yatağa bağlı geçirmek gibi şeyler alnınızda yazılı olabilir. Sıradan bir insanın hayatı sadece bu şekilde ayarlanmıştır. Fakat bir düşünün, parklarda qigong uygulayanların ne kadarı gerçek uygulayıcı? Hastalıklarından kurtulmak isterler, fakat olağanüstü standarda göre kendilerini geliştiremezler. Çünkü qigong olağanüstü bir şeydir, fiziksel bir egzersiz değildir. Eğer bu gereksinime göre hareket edemezseniz hastalıklarınızdan kurtulabilir misiniz? Hastalıklarınızdan kurtulamazsınız. Bu sizin hala çiğ uygulaması yapan biri olduğunuz anlamına gelir. Kendinizi yüksek standartlarda tutamazsınız ve hala sıradan bir insan gibi hareket ederseniz o zaman sadece sıradan bir insansınız demektir. Qigong uyguladığınız halde hala sıradan bir insansınızdır. Bir başka ifadeyle hiç kimse sizin yaşamınızda olabilecekleri değiştiremez. Yaşamınızın sonraki kısmında hala hastalıklar var. Hala sıkıntılar var ve zamanı geldiğinde hastalıktan kaçamazsınız. hastasınız. Zamanı geldiğinde hastalanır, akıl hastalığına yakalanır veya kısmen felç olabilirsiniz. Veya büyük bir hastalığa yakalanır. Öyle ya da böyle her türlü hastalığa yakalanabilir. Çünkü siz sıradan bir insansınız. Sıradan bir insan hastalanamaz mı? Bir uygulayıcı olarak Qigong gerekliliklerine göre hareket etmelisiniz. Sadece bu standardı karşıladığınızda vücudunuzu arındırabilirsiniz. Eğer bu standardı yakalayamazsanız doğal olarak sıradan bir insanla aynı olacaksınız. Hiç kimse sizin hayatınızı değiştiremez ve zamanı geldiğinde hala hastalanırsınız. Birçok insan bu durumu anlamıyor ve Qigong uyguladığı sürece hiç hastalanmayacağını sanıyor. Bu nedenle hastalanırsanız sizin Qigong deliliğine yakalandığınızı söylerler. Veya diğer hastalıklara yakalanırsanız Qigong uygulaması yüzünden derler ve Qigong'un üzerine böyle kirli bir etiket yapıştırırlar. Böyle değil midir? Bir düşünün, bu mantıklı mıdır? Birçok insan, birçok inatçı, dar görüşlü ve nispeten cahil insanlar körü körüne Qigong'a karşı çıkar. Ona inanmamayı bırakın. Bir de birçok insan gerçekten onu açıklayamaz ve böylece yalan yanlış sözler yayarlar. Bu da Qigong uygulamasının Qigong deliliğine yol açtığına dair bir izlenim yaratır. Durum bu şekilde ortaya çıktı. Az önce ortalama sıradan bir insandan bahsediyordum. Qigong uygulasa dahi bu onu olağanüstü bir insan yapmaz. Eğer standartları yakalayamazsa hala sıradan bir insandır ve her zamanki gibi hastalanacaktır. Durumlardan biri budur. Başka bir durum daha vardır. Kısa bir süre Qigong uyguladıktan sonra kişi Qigong durumu denen bir şeye girer. Ve insanlar yine onun Qigong deliline yakalandığını söylerler. Fakat neyse ki Qigong topluluğu içerisinde o Qigong deliline yakalanmıştır demezler. Sıradan insanlar arasında buna Qigong deliliği derler. Fakat Qigong toplumu içerisinde bunun Qigong durumu olduğu söylenir. Bu ne tür bir durumdur? Son yıllarda bu durum görülmemiştir. Çünkü reform politikaları ve açılım ile insanların zihinleri özgürleşti. Her ne kadar eskiden insanlar bazı şeyleri batıl inanç olarak görse de veya dinlemeye veya sorgulamaya cesaret edemese de bu gibi durumlar gerçekten vardır. Ve bu durum bazı inatçı fikirli insanları düşünmeye itmiştir. Bu tür bilinmeyen olgular nasıl var olabilir, bunlar nasıl açıklanabilir? Bu konular üzerinde kafa yormuşlardır. Dolayısıyla artık bazı şeylerin inanılmaz olmadığını düşünen birçok insan var. Yani insanların zihni açılmış ve daha da ufukları genişlemiştir. Bu Qigong durumu birkaç sene önce Qigong'un henüz popüler olmaya başladığı dönemde ortaya çıkmıştır. O dönemde görülmüştür. Öyleyse neden bir kişi Qigong durumuna girer? Çünkü bu kişi oldukça inançlıdır. Hayatta öğrenmiş olduğu şeylerin mutlak gerçek olduğuna inanacak kadar inançlıdır. Okul kitaplarından öğrenmediği her ne varsa veya kendi bilgi alanına her ne dahil değilse onların ütopik veya batıl inanç olduğuna şiddetle inanır. Biri Qigong durumu hakkında, Qigong olgusu hakkında konuşursa bunların saçmalık olduğunu düşünecek noktaya bile gelir. Toplum günümüze kadar gelişti. Artık elektronik çağdayız. Bilgisayar çağındayız. Astronotlar Ay'a gidiyorlar ve uzaya gidiyorlar diye düşünür. Siz hala bu günde ve bu çağda eski batıl inançlardan mı bahsediyorsunuz? İşte böyle düşünür. Aslında bu batıl inanç değildir. Eğer insanlığın bilimsel gelişimine ve ilerleyişine, bu devasa evrendeki diğer gezegenlerde yaşayan zeki varlıklarla kıyaslayacak olursak, onların yanına bile yaklaşamayız. Sadece çocuk oyuncağı, anaokulu bilgisi gibi kalır diyebilirim. İnsanların seçmiş olduğu bu gelişim yolu çok yavaş olan bir yoldur. Antik Çin biliminin seçtiği yol takip edilmiş olsaydı, çok daha hızlı yol alınırdı diyebilirim. Çünkü direkt İnsan vücudu yaşamı ve evren ile ilgilenir. O bu konuları derinlemesine araştırır. Şu an son derece pratik bir yol kullanıyorlar. Sadece dokunabildikleri ve görebildikleri şeyleri tanımaya, onlarla bir şey yapmaya, onları araştırmaya cesaret edebiliyorlar. Dolayısıyla bu insan oldukça inatçıdır. Hiçbir şeye inanmaz. Özellikle kültürel devrimin ortasında ve son dönemlerinde Qigong'un ilk popüler olduğu sıralarda kafası mutlak materyalizm ile dolmuştur. Evet ve aniden böyle bir insan Qigong'la karşılaşır. Tabii ki böyle bir insan için Qigong'la karşılaşması zordur. Qigong'la karşılaşmazsanız bile vücudunuzda hastalıklar olmadığı anlamına gelmez. Hastalıklardan tamamıyla kurtulamazsınız. Günümüzde bazı hastalıklarda tıbbi çözümler yetersiz kalır. Dolayısıyla bu kişi hastalanır, hastaneye gider ve kendisine yardımcı olamazlar. Aslında bu kişi Çin tıbbına da inanmaz. Ona yardımcı olamazlar. Peki ne yapacak o zaman? Acı çekiyor. Hasta adam her türlü doktora gider. Sonunda Çin tıbbı doktoruna da gider. Fakat onlar da yardım edemez. Ve ona şöyle derler. Bir qigong ustası var. Hastalıkları iyileştirebilen biri. Bir git de ona görün. Ve son çare olarak şansını denemek için gider. Başlangıçta ona inanmaz fakat yine de qigong ustasına gider. Fakat böyle bir insan her ne kadar inatçı olsa da çoğu zaman bu hale gelmesinin sebebi materyalist toplumdan aldığı eğitimdendir. Her ne kadar inatçı olsa da bu kişinin doğuş kalitesinin yani gencenin iyi olmadığı anlamına gelmez. Belki de doğuş kalitesi oldukça iyidir. Sonuç olarak qigong uygulayanlardan bile daha iyi hisseder kendini ve uygulamaya devam ettikçe daha da iyi hisseder. Birkaç günlük uygulamadan sonra sadece hastalığı yok olmaz fakat bir de aniden üçüncü gözü tiyanmusu açılır. Doğuş kalitesi çok iyi olduğu için üçüncü gözü hemen çok yüksek bir seviyede açılır. Ve bu kişi gerçekten diğer boyutlarda var olan canlı varlıkları ve çeşitli formlardaki maddeleri görür. Bunları görmeye başladığında bu önemsiz bir şey değildir. Bu dik başlı insan aniden bu şeylerle karşı karşıya gelir. Dolayısıyla zihni bunu kabul edemez. Bu nasıl olabilir? Benim her zaman batıl inanç olarak gördüğüm bu şeyler nasıl var olabilir? Kendini kontrol edemez ve aklı karışmış bir şekilde anormal bir durum içerisine girer. Fakat çoğu zaman böyle bir kişi muhtemelen süpernormal güçlere de sahip olur. Dolayısıyla birçok insan bunu süpernormal güçler durumu olarak bilir. Dolayısıyla kendini kontrol edemez. Başkalarının daha önce bahsettiği şeyleri görür ve düşünür. Oo, söyledikleri gerçekten doğruymuş. Doğruymuş der. Her yere gider ve insanlara anlatır. Fakat insanlar ona inanmazlar. Ve qigong deliliğine yakalandığını söylerler. Ve birçok diğer inatçı insanlar da şöyle der. Aa bak qigong uyguladın ve qigong deliliğine yakalandın. Fakat böyle bir insan qigong deliliğine yakalanmamıştır. Belli bir süre sonra dengesi yerine gelince iyi olur. Böyle bir durum gerçekleşir. Çünkü zihni baskıyı kaldıramaz. Tabii ki yüz ifadesi de normal insanlarınkinden farklılaşır. Diğer boyutlarda birçok şey görür. Ayrıca diğer boyutları ve orada etrafta havalanan, uçan birçok canlı varlığı da görür. İki kişi oturup sohbet ederken mesela, siz bana bakıyorsunuz, ben de size bakıyorum. Ama onun gözleri hep başka yerlerde. Sizinle konuşurken gözleri hep kayar ve başka yerlere bakar. Ara sıra bir şeyler gördükçe gördüğü şeyler hakkında birkaç cümle sarf eder. Ve insanlar, bu çocuk bitmiş, akli dengesizlik, qigong deliliği. Aslında diğer insanlar sadece onun gördüğü şeyleri göremiyorlar ve onu anlayamıyorlar. Tabii ki zamanla anlar. Bu şekilde davranmamam lazım. Diğerleri hiçbir şey göremiyor. Böyle davranırsam deli olduğumu düşünürler. Kendisi bu durumu anladığı anda problem yok olur. Bu olgu insanların qigong durumu dediği şeydir. Bir başka durum daha vardır. Bu durum oldukça ciddidir. Doğru bir uygulama yapan herkes, doğru bir uygulama yapan her uygulayıcı, başlarda büyük veya küçük ölçekte bununla karşılaşır. Bu durum az sayıda insana oldukça yoğun bir şekilde yansır. Bu da qigong deliliği değildir. Dışarı yansıtılamaz. Fakat kendi zihninde bir çeşit kaos yaratır. Fakat yoğun olduğunda, çok yoğun olduğunda çoğu zaman yüzeye de yansıtılabilir. Yani insanlar bir çeşit düşünce karması edinir. Önceki seminerlerimde bu konuyu derslerde tek başına işlemedim. Sadece karma, yani yeğli, şeytandır dedim. Karma akıllı bir varlıktır. Bu düşünce karması ne tür bir şeydir? Geçmişte eğer dinlere göre tartışacak olursak, o zaman birden fazla yaşamlarınız olduğundan bahsedilir. Ama bu konuya girmeyelim. Diyelim ki, geçmişinizde veya bu hayatınızın ilk yarısında birçok kötü şey düşündünüz. Aklınızdan küfürler geçirdiniz. Birçok kötü düşünce, hatta daha beter düşünceler geçirdiniz. Tüm bu düşünceler fiziksel olarak var olmaktadır. Çok fazla düşündüyseniz birikir. Bir çeşit karma yaratır. Bu aynı zamanda siyah, karanlık bir maddedir. Buna düşünce karması denir. Ve bu tür bir karma insanın vücudunda diğer karmaya göre kendisini daha şiddetli gösterir. Neden? Çünkü kişinin beynine direkt müdahale edebilir. Çünkü böyle bir karma kişinin beynine direkt bağlıdır. Mesela bazı öğrencilerimiz gongu öğrenirlerken başlarda Falun Gong'un çok iyi olduğunu bilirler. Onun gerçekten çok iyi olduğunu mantıklı bir biçimde anlarlar. Fakat zihinlerinde hep Falun Gong'u, Shifu'yu kötüleyen düşünceler vardır. Ve hatta birçok kötü küfür bile belirir ve öğrenmek istemezler. Fa'yı öğrenmesine izin vermez. Şöyle der, öğrenme hepsi yalan. Ona müdahale eder. bundan daha şiddetli durumlar da vardır. Böyle bir sorun ortaya çıkabilir ve bazı insanlar bu fa çok iyi, Shifu'yu hayal kırıklığına uğratıyorum der. Shifu'dan özür dilerler. Hatta başka insanlara gidip bundan bahsederler ve diğerleri de ne olduğunu anlayamaz. Bu durum dışa yansır ve insanlar şöyle düşünmeye başlar. Acaba Qigong deliliğine mi yakalandı? Hatta bazı insanlar ruh tarafından ele geçirildiğini veya diğer şeytanlar tarafından engellendiğini söylerler. Bazı öğrencilerimizin dediği gibi, aslında ona engel olan dış şeytanlar değildir. Bu onun kendi düşünce karmasıdır. Neden? Çünkü diğer boyutlardaki tüm objeler canlıdır. Bu düşünce karmasıdır. İyi bir şey öğrenmek isterseniz temiz ve huzurlu bir zihne sahip olmalısınız. Tüm kötü düşünceleri ve kötü düşünmeyi yok etmelisiniz. Dolayısıyla karmayı çözmeli ve onu yok etmelisiniz. Böyle bir karmayı yok etmelisiniz. Fakat o canlıdır, anlar. İyi bir şey öğrenmek için beni yok etmek zorunda değil misin? Dolayısıyla direnir. Bu sizin zihninizde yaratılmış bir şey olduğu için beyninizle direkt temasa geçebilir. Dolayısıyla beyninize bu düşünceleri sokar. Öğrenme, yalan ve Falun Gong'a hakaret etmenizi sağlar. Bu problem meydana gelecektir. Bu sizin zihninizin geçmişte yarattığı karma yüzünden meydana gelir. Yakın zamanlarda buna benzer birkaç olay oldu. Özellikle seminere katılmayan öğrenciler bunun engeline maruz kaldılar. Fakat burada bir açıklık getirmek gerekir. Şöyle ki bugün öğrettiğimiz fa, kişinin ana ruhunu, Zu Yanshen'i öncelikle geliştirmeyi, sizi kendinizi gerçekten geliştirmeyi ve bilerek ve bilinçli şekilde gerçekten Gong elde etmenizi hedefler. Şöyle bir sorun var. Neden aklı dengesiz İnsanların buraya gelmesine izin vermiyoruz? Tam olarak söylemek gerekirse onların akılları karışıktır, bilinçleri açık değildir ve uygulama yapamazlar. Fa'yı elde etmeniz ve bilerek ve bilinçli olarak uygulama yapmanız sizden beklenir. Olabilecek tek yol budur. Dolayısıyla böyle bir insan için onun ana ruhu, Zu Yuşi anlar ve eğer, özür dilerim Shifu, bunu yapmamalıyım. Eğer azimle bu tür kötü düşünceleri itmek için bir çaba gösterirse, fa bedenim, Fa'shin, onun bu karmasını yok etmede yardımcı olacaktır. Fa bedenim, bu tür karmayı yok etmesine yardımcı olacaktır. Fakat tamamen yok olamaz. Çok azı kalacaktır. Belki o kadar kuvvetli değil. Kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Bu sizin aydınlanma kaliteniz için de bir testtir. Ve ancak o zaman bunu geçebileceksiniz. Bir de ne olup bittiğinin farkında olmayan bazıları vardır. Zihnin Falun Gong'u küfrediyor. Dolayısıyla Falun Gong kötü olmalı. Bu durumda düşer. O zaman böyle bir insan kurtarılamaz çünkü onun ana bilinci net değildir. Bir başka deyişle o kendisi uygulama yapmak istemiyor. O kendi kendini düşürdü. Böyle bir insan artık kurtarılamaz. Az önce düşünce karması meselesini anlattım. Bu konu hakkında söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Tabii ki tarihte belli insanlar da belirmiştir. Bu delilikleri onların uygulama yapmaları içindi. Buna gerçek delilik denir. Gerçek delilikteki gerçek kelimesi, gerçeklik uygulaması anlamına gelir. Bu onun derin anlamıdır. Geçmişte deli keşişler ve daoistler vardı. Temel nokta onların daha hızlı gelişimlerini sağlamaktı. Delilik sırasında mümkün olduğunca çabuk geri dönmelerini sağlamak için sıradan bir insanın asla katlanamayacağı türden bir ızdırap çekebilirler. Fakat bunu yapabilmek için bu insanlar genelde çok özel olmak zorundalar. Bu gelişi güzel bir biçimde yapılamaz. Sıradan insanlar için bunun yapılmasına izin verilemez. Geçmişte bu şekilde uygulama yapanlar vardı. Geçmiş seminerlerimde bu konu hakkında konuştum. Burada konuşmayacağız çünkü bu genel bir olgu değildir. Bu konu hakkında konuşmayacağız. Şimdi de Qigong uygularken karşılaşılan şeytani engellemeler hakkında konuşalım. Qigong uygularken karşılaşılan şeytani engellemeler nedir? Uygulamanın en düşük seviyesinde yani Qigong seviyesinde bile bu tür şeylerle karşılaşılan çok sayıda insanlar vardır. Bazı insanlar uygulama yaparlarken gong uygulaması için sessiz bir mekan seçmelisiniz. Fakat oturur oturmaz çevrenin sessizliği aniden bozulur. Araba, korna sesleri, disko müziği, koridorda insanlar bağırır, bir bebek ağlar. Her neyse her türlü gürültü belirir. Aniden sessizlik bozulur. Veya telefon çalmaya başlar veya biri kapıyı çalar sizi arar. Hayır. Sizi bu insanlar rahatsız etmiyor. Bu insanların kendileri şeytanlar falan değildir. Uygulama yapmanıza engel olmak için sizi rahatsız eden şey, şeytandır. İnsanları kontrol eder. Yani insan en zayıf olandır. Bir şeytanın insanları kontrol etmesi çok kolaydır. Bazıları bir şey düşünürler. Fakat düşüncelerinin nereden geldiğini bile bilmezler. İnsan en zayıf olandır. Dolayısıyla bazıları şöyle diyelim. Bir insan, eğer bir geçmişiniz varsa, mesela dinler bir önceki hayatlarınız der. Öyleyse belki hayatınız, şöyle izah edelim. Eğer hayatınız sadece bu zaman değilse, öyleyse geçmişte hayatınız farklı ortamlarda bazı sosyal aktivitelere de sahip değil miydi? Ayrıca bu hayatınızda da biraz karma yaratmadı mı? Belki birine borçlandınız, birine kötü davrandınız veya öldürdünüz veya bazı başka kötü şeyler yaptınız. Dolayısıyla karma vardır. Sadece karma olmayacak, karmanın anında ödetme görevi de vardır. Ruhsal olarak da borçlanırsınız. Dolayısıyla ruhsal açıdan da borçlandığınız için siz de dinlerin dediği gibi bir sonraki hayatınızda aynı şekilde acı çekmek ve benzer bir sıkıntıya katlanmak zorundasınız. Buna karmayı geri ödemek denir. Bu böyleyken, bir uygulama yaparken dediğim gibi bir kişi, onu eğiten bir usta olmadan uygulama yapmaya çalışırsa asla başarılı olamaz. Uygulama yapmak istediği anda diğer taraftaki o canlılar aniden bunu net bir şekilde görürler. Bana bir şeyler borçlusun ve daha geri ödemedin. Uygulama yapmak, gitmek istiyorsun. Buna izin vermezler. Dolayısıyla sizi rahatsız etmek için her türlü yola başvururlar. Uygulama yapmanızı engellemek için en yaygın şekil, az önce bahsettiğim gibi, uygulama yaptığınız esnada sizi rahatsız ederler. Bu çok yaygın bir olgudur. Kendi sisteminizde de buna rastlanabilir. Fakat biz bununla sadece tek bir seviyede karşılaşırız. Sadece bir seviyede yansıtılır. Dolayısıyla kendinizi kontrol edebilirseniz ve sıkı durabilirseniz bu seviyeyi geçtikten sonra herhangi bir şeyin gelip sizi rahatsız etmesine izin verilmez. Bu belli bir seviye içerisindeki tezahürdür. Hangi okul veya hangi sistemde uygulama yaparsanız yapın, bu olgu ile karşılaşacaksınız. Ayrıca buna ek olarak başka şeyler de vardır. Bazı insanlar bazı korkunç yüzler veya rahatsız edici bazı korkunç olgular görürler. Sizi uygulamadan alıkoymaya çalışırlar. Her türlü hileye başvuracaklardır. Fakat bu tür şeyler bizim sistemimizde çok nadir görülür. Neden? Çünkü biz belli bir amaçla ve seçici bir şekilde şişinginizi geliştiriyoruz ve sıkıntılardan geçmenizi sağlıyoruz. Dolayısıyla şişinginizle ilgili olmayan şeylerin ortaya çıkmasına izin verilmez. Fa bedeni doğrudan onların yolunu keser ve ortaya çıkmalarına izin vermez. Fakat bir çeşit daha vardır. Konunun biraz dışına çıkıp bu diğer mesele hakkında konuşalım. Hem içsel hem de dışsal uygulama yapan dağa ait sistemlerde, bu da okulunda dövüş sanatları uygulaması ve aynı zamanda içsel uygulama yapan insanlar da vardır. Bu gibi sistemlerin uygulayıcıları şu tür bir şeytan ile karşılaşabilir. Meditasyonda otururken veya uyurken birileri gelip kimin daha kuvvetli olduğunu görmek için mücadeleye girer veya kendi olağanüstü güçlerini bile karşılaştırmak ister. Bu problem ortaya çıkacaktır. Fakat bizim okulumuzda bu olgu var olmaz. Çünkü bizim sistemimizde dövüş sanatları gibi bir şey yoktur. Biz dövüş sanatları uygulamayız. Dolayısıyla bu var olmaz. Ayrıca başka bir şeytan daha vardır. Bu oldukça yaygın bir olgudur. Doğru bir uygulama yapan herkes onunla karşılaşır. O şehvet şeytanıdır. Şehvet şeytanı kendini gösterdiğinde sıradan bir insan için bu testi geçmek oldukça zordur. Çünkü biri sıradan insan konumundan olağanüstü insan konumuna yükselmek isterse aşması gereken ilk şey şehvettir. Şehvet testidir. Tabii ki bu arzu meselesini de kapsar. Yani erkekseniz meditasyona oturduğunuzda veya meditasyonda yeterli konsantrasyona sahip değilseniz ve dinginlik konumuna giremiyorsanız, o zaman uyurken rüyalarınızda güzel bir kadın belirecek. Fakat üzerinde kıyafet olmayacaktır. Eğer kadınsanız meditasyon esnasında veya rüyanızda çılçıplak bir erkek belirecektir. Tabii ki burada bir başka konuyu daha vurgulamamız gerekiyor. Burada oturan insanlar arasında bekar kızlar da var. Onlar bu denli aşırı bir şey yaşamazlar. Fakat onlar da cinsel arzu ile karşılaşırlar. Demek istediğim, onlar da bunlarla karşılaşır. Kalbiniz etkilenir. Kendinizi kontrol edemezseniz, kendinizi bir uygulayıcı olarak göremezseniz aniden boşalırsınız. Vücudu geliştirmek için vücudun hayat özü kullanılır. Ve aynı zamanda önemli bir test olan şehvet testini geçemediniz. Fakat herkese söylüyorum, eğer uygulama yapmak istiyorsanız bu testi geçmek zorundasınız. Geçmek zorundasınız. Geçemezseniz bu kesinlikle kabul edilemez. Tabii ki testi geçemeyen bazı insanlar var. Endişelenmeyin. Bir kere geçemezseniz bir sonraki sefere geçeceksiniz. Çünkü buna çok pişman olacaksınız. Testten kalınınca bazı insanlar çok kötü bunalıma girer ve hüsranla dövünürler. Fakat ikinci kez bu başlarına geldiğinde kendilerini kontrol eder ve testten geçerler. Ancak çoğu zaman eğer ilk seferde onu ciddiye almadıysanız, ikinci ve üçüncü sefer onu geçmeniz daha da güçleşir. O noktadan sonra testi geçmeniz çok zorlaşır. Geçmeniz çok zorlaşır. Dolayısıyla bu çok ciddi bir meseledir. Sıradan bir insan konumundan, olağanüstü bir insan konumuna giderken, bu geçmeniz gereken ilk önemli testtir. Bu dersten sonra birçok insan bu meseleyle karşılaşacaktır. Şimdi şehvet ve arzu meselesine geldiğimize göre, biraz konunun dışına çıkıp başka bir şey konuşalım. Çünkü bu bizim sıradan insan toplumundaki uygulamamızı ilgilendirir. Birçok insan aileye sahiptir. Dolayısıyla bu ilişkiyi nasıl düzgün bir şekilde dengede tutabiliriz? Eğer hepimiz eşlerimizi görmezden gelmeye başlarsak ve herkes manastırdan çıkmış birer keşiş veya rahibeye dönerse, düşünüyorum da gelecekte tüm Çinliler Falun Gong uygularsa, soyları tükenmez mi? O zaman bu meseleyi nasıl ele alalım? Uygulayıcılarımız için daha önce belirttiğimiz gibi en önemli şey kalbinizi geliştirmenizdir. Eşler arasında şehvet, sı yoktur. Evli insanlar birbirlerinin görünüşlerine zamanla alışırlar ve şehvet sorunu kalmaz. Çoğu zaman yalnızca arzu meselesi vardır. Öyleyse bu meseleyi nasıl çözeriz? Tüm arzularınızı tamamen silmenizi mi söylüyoruz? Durum böyle değildir. Çünkü siz gong uygulaması yapıyor olabilirsiniz fakat eşiniz yapmayabilir. Eğer bir çift bu yüzden boşanırsa bunun iyi bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Eğer gelecekte tüm Falun Gong uygulayıcıları boşanacak olursa bu nasıl bir durum olur? Herkes manastıra gitsin bari. Bir başka deyişle, hayat şartlarımızı sıradan insanlarınki gibi hala maksimum seviyede korumalıyız. Şimdilik uyumlu bir evlilik hayatınız varsa bu yeterlidir. Ancak ileride başka bir durum olacaktır. Bu takıntıya sahip olmadığımız sürece ve hep hafife aldığımız ve zamanla daha da az umursadığımız sürece bu yeterli olacaktır. Şu şekilde görmeyin. Bazı insanlar sanki sadece bunun için yaşıyorlar. Bu doğru değil. Dolayısıyla onu hafife almalısınız. Bu meseleyi çok daha hafife almalısınız. Gelecekte şöyle bir durum meydana gelecektir. Eğer gerçekten gong geliştirirseniz sizin sorumluluğunuzu almalıyız. Vücudunuzun enerjisi de belirli bir sınırlama etkisine sahip olacak. Biliyorsunuz bu alanda oturan herkes buradaki atmosferin ne kadar uyumlu, huzurlu ve merhametli olduğunu hissedebiliyor. Buradaki insanların sahip olduğu his bu. Çok rahat. Hiçbir kötü düşünce yok. Çok saf. Neden? Çünkü doğru bir uygulamanın uygulayıcıları olarak bizler böyle bir alanı taşırız. Bu diğer sıradan Qigong ustalarının başarabileceği bir şey değildir. Ben de böyle bir uygulamadan geçtim. Sizin yapmanızı istediğim şey, size öğrettiğim, anlattığım bu fa'ya göre davranmaktır. Eğer fa'nın gerekliliklerine göre uygulama yaparsanız gelecekte uygulama ile geliştirdiğiniz şeyler de doğru bir uygulamada geliştirilen şeyler gibi çok saf olacaktır. Ve istemeden de olsa taşıdığınız enerji alanı sınırlayıcı bir etkiye sahip olabilir. Örneğin bazen bir odada veya arabada hiçbir şey söylemezsem diğer insanlar söyleyecek hiçbir şey bulamaz. Söyleyecek bir şey düşünemezler. Çok konuşkan insanlar bile birkaç cümle söylemek için beyinlerini çok çalıştırmak zorunda kalırlar. Neden? Çünkü benim aklım boşken, eğer hiçbir şey düşünmüyorsam, tüm diğer insanlar bu alanın içerisinde istemeden de olsa sınırlanırlar. Eşler arasında da, eğer karınız veya kocanız sizin alanınızdaysa, eğer bunu düşünmezseniz, o da bunu düşünmez ve sonuçta her şey ahenkli olur. Tabii ki bu durumlardan bir tanesidir. Uygulamanızı garantiye almak için diğer başka faktörler de vardır. Fakat uygulama yapan birisi olarak bu tür şeyleri hafife almalısınız. Az önce şehvet şeytanı hakkında konuşuyordum. Bu problem çok barizdir. Genelde şu örneği veririm. Wuhan'da ders verirken 30 yaşlarında bir genç vardı. Şehvet şeytanını anlattığım dersten hemen sonra eve gitmiş ve meditasyona oturduğunda hemen derin bir dinginliğe girmiş. Hemen ardından gözünün önünde iki şekil belirmiş. Bunu deneyim paylaşım yazısında bana yazdı. Bu benim söylediğim bir şey değil, bu öğrencinin yazdığı bir şey. Oturur oturmaz Buda Amitabha ve Lao-tzu'yu gördüğünü söyledi. Buda Amitabha burada oturuyormuş ve Lao-tzu da burada. Ona bir bakmışlar, tek kelime etmeden gözden kaybolmuşlar. Onlar gözden kaybolduktan hemen sonra, onların gözden kaybolmadan önce durdukları yerin ortasında, elinde vazo su ile Bodhisattva Guanyin'in görüntüsü belirmiş. Vazodan beyaz bir duman çıkmış ve aniden uçan birkaç güzele, yani göksel kızlara dönüşmüş. Bu göksel kızlar çok güzelmiş. Bu göksel kızların güzelliğinin boyutunu tarif etmemiz gerekmiyor. Onlar çok güzellermiş ve onun için dans etmeye başlamışlar. Güzel kızların dansının ne kadar güzel olabileceğini hayal edebilirsiniz. Aa, onun için dans ediyorlar. Onları görünce vay canına, bugün uygulamamı gerçekten iyi yapıyorum. Bodhisattva Guanyin beni ödüllendiriyor ve seyretmem için birkaç güzeli bana yollamış diye memnun olur. Aklında böyle şeyler geçirirken ve çok mutluyken birdenbire bu güzeller aniden tamamen soyunurlar. Özetle ona karşı her türlü yakınlığı gösterirler. Boynunu okşarlar ve omuzlarına sarılırlar. Aniden anlar. Bu, öğrencimizin ne kadar iyi bir doğuş kalitesine, genciye sahip olduğunu gösteriyor. Aniden anlar, şöyle der. Bana bu şekilde davranamazsınız. Ben sıradan bir insan değilim. Ben bir Falun Gong uygulayıcısıyım. Bu düşünce doğduğu anda her şey hepsi gider. O sadece gerçek olmayan bir illüzyondu. Zaten bir kandırmacaydı. Ve daha sonra Lao-tzu ve Buda Amitabha tekrar ortaya çıkar. Ve Lao-tzu Daoist fırçası ile gence işaret eder ve hafifçe kıkırdayarak Buda Amitabha'ya şöyle der. Bu genç çocuk öğretmeye değer. Yani bu çocuk çok iyi, öğretilebilir. Söylediğim şeyin anlamı, tüm tarihi dönemlerde ve tüm gerçek uygulama okullarında bu sorun çok ciddiye alındı. Şimdi bir başka mesele hakkında konuşacağım. Şöyle ki, kişinin kendi aklından gelen şeytani engellemeler. Kişinin kendi aklından gelen şeytani engellemeler nedir? Bir uygulayıcı belirli tüm hayali görüntüler yaratır. Çünkü onun düşünce şekli dengesizdir ve takıntıları çok kuvvetlidir. Özellikle, örneğin vücudumuz tüm farklı boyutlarda alanlara sahiptir. Ve özel bir boyutta bu tür bir alana sahiptir. Evrenden tüm görüntüler kendi alanınızın kapsamı içerisinde yansıtılabilir. Fakat bu yansıtılan görüntüler de maddi olarak mevcuttur dememiş miydim? Geçen gün bir insanın gölgesi bile maddedir demiştim. Bu şeyler de maddi olarak var olurlar. Öyleyse bu fiziksel şeyler evrende gerçek maddi objeler olmasa da onun boyutsal alanı içerisinde, yani hepimizin sahip olduğu bir boyutsal alan kapsamında, onun boyutsal alanı içerisinde onlar maddi varlıklardır. Dolayısıyla onun beyninin kontrolü altındadırlar. İnsanın beyninin kontrolü altındadırlar. Tianmusu, yani üçüncü gözü açılan birçok uygulayıcımız vardır ve hep başkalarının şu suna veya bu suna veya diğerlerinin nasıl olduğuna bakarlar. Aslında birçok kişi gördükleri şeyler onların kendi hayal ürünleridir. Bu şeyler onların kendi zihinlerinde belirir. Gerçek değillerdir. Ancak birisi düşünmeden bakarsa, hiçbir düşünce, takıntı olmadan gördüğü şeyler gerçek olacaktır. Bu üç diyar içerisindeki fa uygulaması yapan birisi için geçerlidir. Böyle bir problem onun alanı içerisinde ortaya çıkar. Bir örnek verecek olursak böyle bir kişi ortaya çıktı. Hem Changchun şehrinde hem de Pekin'de. Ne tür bir insan? Başlangıçta bana çok saygı duyuyordu ve tüm kalbiyle Falun Gong uygulamak istiyordu. Uygulamasına devam ettikçe üçüncü gözü açıldı ve oldukça net görebiliyordu. Daha sonra kendini beğenme takıntısı belirdi. Özellikle herkes onu övdüğü için birçok öğrencimiz kendine pek hakim olamayıp ona övgüler yağdırıyordu. Vay canına, üçüncü gözün gerçekten müthiş. Buna benim için bir bak ve benzeri şeyler. Ona hep o şekilde muamele yapıyorlardı. Dolayısıyla o da kendini çok beğendi. Kendini beğenme duygusu ortaya çıktı ve kendini herkesten üstün görmeye başladı. Dolayısıyla herkes için olaylara bakıp ne durumda olduklarını söylemeye başladı. Gördüğü şey doğru veya yanlış olsun, her neyse, bilmek zor çünkü onun seviyesi çok sınırlıydı. Bu sayede kendisiyle ilgili bu abartılı imaja sahip oldu. Bir gün şöyle düşünmeye başladı. Benim üçüncü gözüm çok iyi. Birçok kişiden çok daha iyi. Muhtemelen benim doğuş kalitem de onlarınkinden iyi. Belki ben de dünyaya Buda olarak geldim. Kendime hiç bakmadım, kendime bir bakayım ve bir Buda mıyım göreyim. Aa, kıyafetlerim de Buda kıyafetlerine benziyor. Ne kadar çok bakarsa bir o kadar Buda'ya benzer. Fakat onlar kendi zihnine göre dönüştürülür. Onun boyutsal alanına giren diğer alanlardaki görüntüler onun bilinci tarafından kontrol edilmektedir. Gerçekte kendisi Buda'nın görüntüsüne sahip olmak istiyor. Dolayısıyla ne kadar çok bakarsa o kadar çok benzer. Ben bir Buda'yım. Ben bir Buda'yım. Buda'nın saçı şu şekilde olmalıdır. Bir bakayım benim saçım da aynı şekilde mi? Bir bakar, aa evet aynı onun gibi. Kötü haber. O noktadan sonra kendinden memnun olma hissi ortaya çıkar. Ben Buda'yım der. Hiçbiriniz artık Li Hongzhi'dan öğrenmek zorunda değilsiniz. Sadece benden öğrenin. Ben bir Buda'yım. Böyle bir kişi Pekin'de ve bir başkası da Changchun'da ortaya çıktı. Tabii ki neyse ki tüm öğrencilerimiz biliyordu. Onun normal olmadığını hemen anladılar. Fakat tabii ki bu çok fazla karışıklığa ve hasara sebep oluyor. Yani olayların iç yüzünü iyi bilmeyen öğrenciler, seminere katılmayanlar ondan bayağı etkilendiler. Aslında gördüğü her şey sahteydi. Hepsi kendi zihnine göre dönüşüm, kendi zihninden gelen şeytani engellemeler sayesinde oluşmuştu. Kendi boyutsal alanı kapsamında gördüğü her şey onun takıntıları tarafından değiştirildi. Dolayısıyla onun gerçek olduğunu sandı. Bu çok ciddi bir meseledir. Bundan sonra uygulama yaparken bu meseleye dikkat etmelisiniz. Tianmu, üçüncü gözünüz hangi seviyede açılırsa açılsın ve hangi görüntüleri görürseniz görün, hiçbiri mutlak değildir. Evrenin gerçeği değildir. Boyutların seviyeleri çok yüksektir. Aynı seviyede bulunan tüm boyutlar bir bakışta görülür. Fakat her birini incelemek için bir saniye ayırırsanız tüm gün bile yetmeyebilir. Ve aynı zamanda ve aynı alanda var olan sadece bu kompleks boyutlar değil, çok çok fazla sayıda dikey boyutlar ve her boyutta farklı birimsel cennetler de var olmaktadır. Evrenin aşırı komplike bir yapısı vardır. Gördüğünüz şeyler sadece çok minicik, küçükten bile küçük. Kendinizden hoşnut olmamalısınız. Eğer gerçekten uygulama yapmak ve doğru meyve, Zhengua konumuna tamamlanmaya, Yuanmen'e ulaşmak istiyorsanız tüm bu takıntılardan vazgeçmelisiniz derim. Ayrıca kafanıza esen her türlü şeyi söylememelisiniz. Fakat yeri gelmişken diğer bir uç noktaya da değinelim. Bazılarının üçüncü gözü açıldı. Fakat onun hakkında bir şey söylemiyorlar. Bu konuda konuşmaya cesaret edemezler. Geçmişte Qigong toplumunda eğer birinin üçüncü gözü açılmışsa ve onun hakkında konuşursa üçüncü gözü de kapanır dedi. Aslında bu doğru değil. Yani bunun yüzünden kapanacaksa açmamıza gerek kalmazdı. Neden peki bazı insanlar konuştuktan sonra üçüncü gözleri kapanır? Gerçekten de kapanır. Çünkü bu onların gösteriş merakından kaynaklanır. Söyledikleriyle gösteriş yapıyorlardı. Kelimelerinde kendilerini yüceltiyorlardı. Veya kindarca başkalarıyla tartışıyorlardı. Veya zihinleri doğru değildi. Üçüncü gözlerinin kapanmasına veya hasar görmesine bu sebep olmuştur. Eğer kapanırsa bu hala çok kötü değildir. Fakat hasar görürse ve bunu tamir edecek kimse yoksa o zaman tamamen bitersiniz. İçinde orada çukurlar vardır. Ayın yüzeyinin kraterle kaplanması gibidir. Çalışabilmesi için onun tamamen tamir edilmesi gerekir. Dolayısıyla size, bazı öğrencilerimize söylüyorum, bu kadar uçlara gitmeyin. Neden birlikte uygulama yaparız? Çünkü uygulama alanlarında paylaşım yapabilir, deneyimlerimizi veya anlayışlarımızı konuşabiliriz. Bu herkesin birlikte gelişmesine yardımcı olur. Böyle bir ortamı teşvik eder, öyle değil mi? İşte böyledir. Bir şeyler görür ve söylemeye cesaret etmezseniz, herhangi bir gösteriş yapma niyeti taşımadan konuşursak, tamamen paylaşmak, uygulama yapmak, birlikte gelişim sağlamak amacıylaysa, öğrencilerimiz arasında her ne konuşursanız problem olmaz diyebilirim. Eğer hakkında konuşmaya izin verilmemiş olsaydı bu size zaten verilmezdi. Sizin için açılmazdı. Eğer kapanırsa kişi kötü şeyler yapmış veya gösteriş yapmış demektir daima. Onu kapatan veya ona hasar veren budur. Bu böyledir. Fakat üç diyar içerisindeki fa uygulayıcısı olarak her ne zaman bir şeye bakarsanız niyet olmadan gözlemleyin. Bir sonuç çıkarmaya çalışmayın. Bilinçli bir şekilde gördüklerinizden sonuç çıkarmayın. Herhangi bir niyet geliştirir geliştirmez durum değişir ve gördüğünüz şey gerçek olmaz. Ayrıca bazı aydınlanmış insanların sözlerini duyabilen veya kendi kalplerinde, zihinlerinde hissedebilen insanlar da vardır. Bu tür durumlar bile vardır. O zaman bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri gidip yaparlar ve yapar yapmaz düşerler ve gerçekten çok kötü anlar yaşarlar. Dolayısıyla bazıları şöyle der, Şifu'nun fa bedeni bana hep yalan söylüyor. Şifu'nun fa bedeni hep yalan söylüyor demek. Biliyorsunuz eğer fa bedenim görmenize ve duymanıza izin verseydi veya herhangi bir aydınlanmış varlık görmenize veya duymanıza izin verseydi ve fa'yı doğrudan öğretseydi, özellikle çok tehlikeli durumlar veya aşırı özel durumlar dışında size doğrudan fa'yı anlatsalardı, bu cennetsel sırları ifşa etmek olurdu. Dolayısıyla size bir ipucu verirler. Belki de bir ipucu veya alaylı biçimde tam tersi şeyler söylerler. Belirsiz şeyler veya size bir ipucu vermek için aynı anlama gelen kelimeler kullanmak gibi metotlar kullanırlar. Veya kendi başınıza çözmeniz için başka yollar kullanırlar. Böyle şeyler yaparlar. Çünkü insanlar buna aydınlanmak zorundadırlar. İçerisinde aydınlanma olduğu sürece bu yanlış olmaz. Dolayısıyla birçok insan şunu veya bunu duyduğunda bunun gerçek olduğunu düşünür. Hepinize söylüyorum. Size doğrudan iyi şeyler söyleyen şeyler gerçekte şeytanlardır. Birileri size şöyle der. Birazdan, tabii ki bizim sistemimizde böyle bir olgu yoktur. Başka sistemlerde vardır. Öğrencilerimiz artık Falun Gong uygulamayıp başka sistemler uygularlarsa o zaman bu durum meydana gelir. Birileri kulağınıza şöyle der. Birazdan dışarı çıktığın zaman kötü bir şey olacak. Ve bunu önlemek için şunu veya bunu yapmalısın. Ona göre davranır, gerçekten de problemlerden kurtulur. Aa, Şifu gerçekten harika, beni korudu diye düşünür. Bunun mükemmel olduğunu düşünür. Hala sıradan insan düşüncelerini kullanarak karar veriyorsunuz. Bir düşünün, uygulama yaparken kişi zorluklara katlanmalı. Kişi karmasını geri ödemeli. Dolayısıyla zorluklardan geçmeli. Eğer hepsinden kaçarsanız nasıl uygulama yapacaksınız? Siyah maddeniz nasıl dönüştürülecek? Bu sizi uygulamanızdan alıkoymuyor mu? Bu şeytani değil midir? Eğer sizin yükselmeniz veya siyah maddenizin dönüştürülmesi için ayarlanmış tüm zorlukların zamanı ve yeri size söylenirse, ayarlanmış yolunuzun sonuna geldiğinizde gongunuz hiç artmamış olacak, öyle değil mi? Bu size zarar vermez mi? Gerçekten zarar verir. Bir de daha bariz bir şey vardır. Bugünün kazanan piyango biletinin şu numara ya da bu numara olduğunu söylerler veya başka iyi şeyler söylerler. Bir yerde para vardır ve onu almak için ne yapmanız gerektiğini söylerler. Patronunuzun sizin hakkında iyi düşünmesini sağlamak veya düşmanlarınıza zarar vermek için ne yapmanız gerektiğini de söylerler. Size söylüyorum, tüm bunlar şeytanlardır. Sıradan insanların bunları bilmesi zordur. Bana faydası var, nasıl şeytan olur? Benim iyiliğim için yapıyor. İyiliğiniz için mi? Fakat eğer onu dinlerseniz ve onun dediklerini yaparsanız çok fazla karma yaratırsınız. O zaman siz artık tamamen uygulama yapamaz hale gelirsiniz. Yüksek seviyelerdeki tüm bu prensiplerin, buradakilerin tam tersi olduğunu söylemiştim. Şimdi, Çinşinglerini iyi koruyamadıkları için uygulayıcıların kendilerine yarattıkları bazı sıkıntılardan bahsedelim. Gong uygulamak kendimizi tek yola adamayı gerektirir demiştim. Siz Falun Gong uygulamalısınız demiyorum. Ben başka bir sistemin uygulamasını yapıyorum. Başka gerçek bir usta bana öğretti ve bu sistemde oldukça iyi derseniz, o zaman durmayın, öğrenin, biz buna karşı değiliz. Fakat söylediğimiz gibi burada oturan herkesin önceden belirlenmiş bir ilişkisi vardır. Onun için burada, bunu size söylemesem olmaz. Bugünlerde doğru bir uygulama metodu bulmak da çok zor aslında. Daha önceki dönemde sıradan insan toplumunda öğrenci yetiştiren bazı ustalar vardı. Fakat çoğu zaman doğru meyve yani cengua konumunu elde edemediler. Dün bahsettiğim gibi bazı dünyevi budalar ve dünyevi dağlar da var. Ayrıca dağlarda ve el değmemiş ormanlarda uygulama yapan insanlar da var. Fakat onların uygulamaları çok eziyetli. Çok az bir gong uygulama enerjisi geliştirmek için çok uzun bir zaman uygulama yaparlar. Bazı insanlar hala şöyle düşünüyor. Bir usta bulmak ve öğrenmek için dağlara ve el değmemiş yerlere gideyim ve öğreneyim. Burada oturanlar arasında böyle insanlar var. Bir şeyler öğrenmek için usta bulmak isteyen asistan merkezi, direktörleri bile var. Bu kişinin aydınlanma kalitesi hakkında konuşuyorum sadece. Eğer bugün sizi ben kurtaramazsam, o zaman öğrenmekten falan bahsetmeyin bile. Kimse sizi kurtaramaz. Onları aramak ve onlardan öğrenmek istemenizin amacı nedir? Buna takıntılar sebep olmuyor mu? Olağanüstü güçler peşinde koşmak sebep olmuyor mu? Fakat onlar sadece uygulamanın yan ürünleridir. Bu şeyler ancak bu düşünceleri terk ettiğinizde ortaya çıkabilir. Onların peşinden koşarak elde edebilir misiniz? Az önce dağlarda ve el değmemiş yerlerde uygulama yapan insanlar hakkında konuştum. Onlar da çok fazla acı çekerler ve çok uzun zaman içerisinde sadece çok azıcık bir gong elde edebilirler. Bazıları da kendileri bile farkında değil. Onlar acı çekerek yaptıkları uygulama sayesinde gong elde ettiklerini düşünürler. Aslında uzun zaman içerisinde sıradan insan takıntıları zamanla yok olduğu için o yüzden gongları birazcık artar. Tabii ki bu çok zahmetlidir. Dolayısıyla acı çekerek uygulama yaptıklarını sanırlar. Dağ okulu, Jen Shanren, doğruluk, merhamet, hoşgörü içinden Jen'e, doğruluğa önem verir. Jen'e aydınlanarak 3600 uygulama yolu yarattılar. Kişinin direkt yukarıya doğru uygulama yaptığı ana yol, büyük yol ortadadır. Yan yolda bir piramit gibi düşünün. Yan yolda sadece belirli bir yüksekliğe kadar uygulama yapabilirler. Tüm öğrenciler ustaları tarafından farklı yetiştirilirler. Biri bu yüksekliğe kadar gelişim gösterir ve aydınlanır. Bir başkası bu seviyede aydınlanır. Ve birileri de bu yüksekliğe kadar gelir. Fakat farklı seviyelerde aydınlandıktan sonra öğrencileri de yetiştirmeye başlarlar. Onlar öğrenciyi sadece bu yüksekliğe kadar çıkarabilirler. Ve tarih boyunca bu şekilde aktarmışlardır. Onların şeyleri bayağı karmaşıktır. Ne kadar yan yoldan dolaşırlarsa o kadar karmaşık, öğretileri de o kadar kapsamlı, o kadar düşük seviyeli ve uygulama yöntemleri de bir o kadar karmaşık olur. Bu da okuluna gelince o 84 bin uygulama yöntemi öğretir. Şan, şefkat uygulaması, merhameti öne çıkarır. Böylece tüm canlılara kurtuluş sunabilir. Böylece çok sayıda insanla karşı karşıya gelirler. Bu sayede 84 bin uygulama yöntemi doğmuştur. Onlar tüm insanları kurtarır. Ancak yan yolda olanlar çok düşük seviyelere doğru uygulama yaparlar. Sadece ortası, dafa, yüce yasadır. Böyle bir mesele vardır. Dolayısıyla çok uzun süre uygulama yapmış, uzun süre yaşamış olmalarına rağmen o kadar da yükseğe çıkamamışlardır. Az önce gong uygulaması kendimizi tek yola adamayı gerektirir demiştim ve bu meseleye değindim. Şimdi bir sonraki mesele hakkında konuşalım. Gong uygulamasında kendisini tek bir yola adamış insanlar da vardır. Yani onlar Falun Gong uygularlar ve başka hiçbir şey yapmazlar. Fakat başka şeylere takıntılılardır. Sıradan bir insanın kalbini terk edemezler. Sürekli yapmak istedikleri, kendilerini kötü hissettikleri an, gong uygulamanın sadece rahat ve keyifli olduğu zaman iyi olduğunu düşünürler. Kendilerini iyi hissetmedikleri an dayanamazlar. Kendilerini çok iyi hissetmedikleri anda hasta olduklarını söylerler ve tedavi için hastaneye giderler. Fakat hastaneye gittiklerinde, herkes bir düşünsün, bazı öğrencilerimiz hastaneye gittiğinde, hastane bir teşhis koyamıyor. Fakat onlar hala kendilerini kötü hissediyorlar. Tabii ki buna gerçekten aydınlanmayan insanlar var. Hastaneye gittiklerinde muayeneden sonra kanser olduğunu öğrenir. Fakat aslında kanser değildir. Sadece o takıntıyı yok etmek içindir. Bunu duyunca ölümüne korkar. Aman boş ver, tedavisi de yok. Bir gayretle gong uygulaması yapayım der. Belki o zaman vazgeçebilir. Bunun ne anlama geldiğinden bahsediyorum. Seminerlerde hastalık kelimesini duymak istemediğimi sürekli söylüyorum. Bu bir kere tam olarak karmadan kaynaklanır. Bazı öğrencilerimiz bunu anlar ve şöyle düşünür. Şifa hastalık diye bir şey yok diyor. Bu şeylerle ile ilgili hiçbir hastalık yoktur. O zaman gidip bir qigong ustası bulayım, bir baksın. Çok kötüyüm. eyvah, ona bakacak bir çigong ustası bulmaya gider. Tabii ki beni bulamaz. O sebeple başka bir çigong ustası arar. Hangisi gerçek bir çigong ustasıdır? Hangisi gerçek bir uygulamanın gerçek uygulayıcıları tarafından seçilmiş? Birisinin çigong ustası olduğunu bugünlerde nasıl teyit edebilirsiniz? Bir şeyler uyduruyor, anlatıyor ve ardından çigong ustası oluyor. Birisi hatta bizim Falun Gong şeylerimizi aldı, uydurdu ve değiştirdi ve çigong ustası oldu bile. Hiçbir şeye sahip değil ve asla da sahip olmayacak. Dahası faya zarar verdiği için bunu ödeyecek. Sadece bunlara dikkatinizi çekiyorum, o kadar. Dolayısıyla bir çigong ustası arar. Bugünlerde birçok çigong ustası Futi tarafından ele geçirilmiş. Hiçbir şekilde gonga sahip değil. Onların kendileri hiçbir şeye sahip değillerdir. Sahip oldukları tek şey para. Hücreleri bile paraya dönüşmüş. Bu ele geçirilmiş ruh hastalığınızı tedavi etmeye kalkarsa bir düşünün. Doğru bir yol uygulayıcılarına gelince, ele geçirilen ruh dişlerini nefretle gıcırtadır ve der ki, seni ele geçiremem, normalde seni koruyan bir fa bedeni var. Dolayısıyla bana sen gelmezsen yapabileceğim hiçbir şey yok. Fakat şimdi sen kendin geldin. Tamam gel, hemen seni tedavi edeyim. Böyle kötü bir niyete sahip olmasa veya size zarar vermese bile, öyleyse nasıl olur da falun buna engel olmaz? Neden fa bedenleri buna engel olmaz? Hastalık ile kendinizi sıradan insan yerine koyarak bunu aramaya kendiniz çıkmadınız mı? Bunu kendiniz istediniz. Bu aydınlanma kalitesiyle ilgili bir mesele değil mi? Aşırı iyi doğuş kalitesine sahip bir insan olmadığınız sürece kimse müdahale etmez. Ortalama bir uygulayıcı için bu tamamen size bağlıdır. Eğer buna aydınlanırsanız, fa bedeni ilgilenir. Yoksa yapabileceğimiz hiçbir şey olamaz. Prensip budur. Bir misyonu olanlar gibi sadece çok özel olanlarla ilgilenilir. Onlar çok yakından korunurlar. Dolayısıyla bu tür insanlar buna aydınlanamaz. Buna aydınlanmazlar ise ne yapabiliriz ki? Size zarar vermese bile kendinizi berbat hissetmenizi sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi 3 diyar içerisindeki fa uygulaması esnasında sürekli bedenlerimizi arındırırız. 3 diyar ötesi faya adım atmaya çalışırız. Dün bir mesele hakkında konuşuyordum ve birisi şu soruyu sordu. Akıllı bir varlık nedir? Diğer boyutlardaki her şey akıllı varlıklardır. Eğer üçüncü gözünüz fa görüş gücü seviyesine ulaşmış ise, evinizden dışarı adım attığınız anda kayaların ve duvarların size merhaba diyeceğini ve sizinle konuşacağını göreceksiniz. Çünkü onlar diğer boyutlarda canlıdırlar. Organik ve inorganik madde insanlığın yaptığı bir ayrımdır. Mevcut bilimin bir anlayışıdır. Dolayısıyla bir tilki, yılan veya bir sarı sansar tarafından ele geçirilmiş bir çigong ustası, gongunun en küçük parçacıkları, o da bir gonga sahiptir. Gongu yüksek değildir, azdır ve gongunun en küçük parçacıkları, küçük tilkiler, küçük yılanlar ve küçük sarı sansarlardır. O gongunu nasıl arttırabilir? Çünkü çok düşük olan kendi seviyesinde, sıradan insan toplumu tarafından kandırılmaz. Dolayısıyla o da evrenin en düşük fasını görebilir. En düşük seviyede o da bir şeyler bilebilir. Tabii ki her türlü şeytanlığı ve kötülüğü yaparsa hiçbir gonga sahip olamaz. Çoktan öldürülürdü. Dolayısıyla o da uygulama yapmak ve sözde iyi bir şeyler yapmak ister. Böylece o da yükselebilir. Fakat bu sınırlıdır. Onun gongu kesinlikle çok yükselemez. Eğer yükselirse öldürülür. O insan doğasına sahip değildir. Dolayısıyla bir şeytana dönüşür. Pekala bakalım ne olacak? Sizin üzerinize bir şeyler yayar. Ne yayar? Tabii ki eğer sizi tedavi etmesini istiyorsanız onu kabul ediyorsunuz. Ne zararı var? Sana enerji vereceğim. Verir ve vücudunuzu onunla doldurur. Söyleyin ne yapacaksınız? Gerçekten söylüyorum. Söylüyorum gerçekten çok fena. Geçmişte bazı insanlar vardı, daha seminerleri yeni öğrenmeye başladığımız sırada ve bunu anlaması için insanlara bir şans tanımak için o kötü şeyleri tekrar düzeltti. Dolayısıyla bazı insanlar seminere tekrar katıldı. Kötü bir şey yaptığını anladı ve seminere tekrar katıldı ve onu düzelttik. Tekrar düzeltme yapılırken tüm vücudunda kabarıklıklar oluştu. Kıpkırmızı kabarıklıklar, kaşınıyor ve çok rahatsızlık veriyordu. Bütün bu şeyler dışarı çıktı. Tüm vücudu buz gibiydi o şeylerin yüzünden. Size söylüyorum, bir başka okulun ustası sizin hastalıklarınızı iyileştirse bile bu işe yaramaz. Çünkü yaydığı şeyler onun okuluna ait bir dizi şeylerdir. Azıcık bir fa onların okuluna ait bir fa'dır. Dolayısıyla engellemeler yaratır. Herkes bu meselelere gerçekten dikkat etmelidir. Bir de falcılara gitmeyi sevenler var. Bir uygulayıcı olarak neden bir falcıya gidiyorsunuz ki? Her zaman söylüyorum, Feng Shui veya toprak falı, isme dayalı fal, karmaşık mesajlar sadece sıradan insanlar üzerinde etkili olur. Uygulayıcılara işlemez. Çünkü bu şeyler çok düşük seviyelidir. Fa'nın sıradan insan seviyesindedirler. Halbuki sizler olağanüstü şeyler geliştiriyorsunuz. Vücudunuzda olağanüstü şeyler var. Dolayısıyla siz de işe yaramaz, size etki etmez. Fakat fal baktırmayı çok seven insanlar var aramızda. Siz fal baktırdığınızda kendinizi sıradan insan seviyesine koymuyor musunuz? Tabii ki bazıları kendi hayatım ile ilgili fal baktırmıyorum diyor. Gonglarının seviyesini veya ne zaman doğru meyve konumu elde edeceklerini öğrenmek için fal baktırıyorlar. Söyleyin bana, bu tür şeyler hiç öğrenilebilir mi? Size geleceğinizi söyleyen kişi sizden daha düşük seviyede. O nasıl sizin geleceğinizi okuyabilir? Üstelik bir sonuç çıkarmak için avuç içinizi veya yüzünüzü veya burcunuzdaki 8 karakteri okuduklarında veya değişimler kitabı Zhouyi'yi kullandıklarında onlar sadece yüzeyde size ait bazı şeyleri görmek için kalıpları ve teorileri kullanmıyorlar mı? Fakat kaderiniz, hayatınız yeniden düzenlendi. Onu net görebilir mi? Onu hiçbir şekilde net göremez, izin verilmez. Eğer gerçekten net görebilselerdi ve biraz daha şöyle bir zorlukla karşılaşacaksın deselerdi, o zaman usta tarafından ayarlanmış bu zorluk boşa giderdi. Onu tümüyle gördünüz, ondan kaçtınız. O zaman bir sonraki adımı geçmeniz zor olacak. Çünkü kendinizi geliştirmediniz. Bir şey eksik kaldı. O sebeple insanların görmesine izin verilmez. Fakat bir şeyler gördüğünde ona inanacaksınız. Ona bir kez inanırsanız, eğer size iyi şeylerin olacağını söylerse, kendinizden hoşnut olma takıntısı geliştirirsiniz. Söyleyin, hoşnut olma takıntısı yok edilmemeli midir? Size kötü bir şey olacak dediğinde ise, korku takıntısı geliştirirsiniz. Söyleyin, korku takıntısı geliştirdiğiniz zaman onun da yok edilmesi gerekmiyor mu? Bu gereksiz takıntılar geliştirildiğinde bunlar sizin uygulamanız için zorluklar yaratmaz mı? Bu sizin için gereksiz zorluklar yaratmadı mı? Size bir örnek vereyim. Geçmişte Budizm'de bir hikaye vardır. Kendini geliştiren ve arhat konumunu elde eden bir insan vardı. Biliyorsunuz arhat konumunu elde etmek için birçok zorluklardan geçmeniz ve muazzam bir çaba sarf etmeniz gerekir. Dolayısıyla ona sahip olduğu an, evet, arhat seviyesine kadar geliştim diyerek sevindi. Sevindiği anda düştü. Çünkü memnuniyeti ortaya çıktı. Birisi arhat seviyesine kadar geliştiğinde kişinin zihni artık hiç etkilenmemelidir. Kişi bu tür sıradan hislere sahip olmamalıdır. Hoşnutluk takıntısı ortaya çıktı ve düştü. Düştü. Şimdi ne yapacak? Kendini yeni baştan geliştirmesi gerekmez mi? Dolayısıyla tekrar kendini baştan geliştirdi ve yukarıya kadar yükseldi. Sonra bir önceki sefer çok heyecanlandım ve düştüm. Bu sefer çok sevinmemeliyim diye aklından geçirdi. Bu sefer gergin ve dikkatliydi. Bu şekilde düşünür düşünmez tekrar düştü. Çünkü korktu. Bu da bir takıntıdır ve düştü. Çünkü korkmaması gerekiyordu. Uygulama çok ciddi bir meseledir. Geleceğinizi mahvedecek şekilde standartlarınızın gevşemesine izin veremezsiniz. Tabii ki bazılarımız, ha falcılık konusunda değinmişken aramızda sadece falcılara giden yok. Aynı zamanda çok yetenekliymiş gibi başkaları için falcılık yapmak isteyenler de var. Birçokları önceki gün bahsettiğim gibi değişimler kitabına yani Zhouyi'ye çalışmak istiyor. Neden? Tamamen kendi işleri veya bilimsel araştırmaları için mi? Falcılık yapmak isteyen bu kişi hakkında konuşalım. Birinin elini tutar ve avuç içlerini okur. Rastgele başka birini çevirir ve sanki çok şey biliyormuş gibi konuşmaya, söylenmeye başlar. İnsanlara gelişigüzel şeyler söylemeyin. Sizler Falun Gong uygulayıcıları iseniz, gongliniz yani enerji gücünüz arttıkça belirli bir enerjiye sahip olursunuz. doğru yolun uygulayıcısı olduğunuz için herkes size saygı duyar. Herhangi bir gongunuz veya olağanüstü gücünüz yokmuş gibi hissetmenize rağmen seviyeniz o kadar da düşük değildir. Uygulamada belli bir seviyeye ulaştığınızda 3 diyar içindeki fa uygulaması da dahil olmak üzere söylediğiniz her şeye dikkat etmek zorundasınız. Dün konuşma kontrolü hakkında konuştum. Dikkatli olmazsanız karma yaratırsınız. Başlangıçta bazı şeyler belirsizdi ama siz söylediğiniz anda belki de sabitleşti. Bu şey başta böyle değildi ama söylediğiniz anda belki de o şekle dönüştü. Çünkü bir uygulayıcı fa'nın belirli bir seviyesindeyken bu fa ile aynı seviyededir. Dolayısıyla fa'nın bu seviyesinin altında söylediğiniz şeyler böylece alt seviyedeki veya o seviyedeki şeyler değişir. Dolayısıyla böyle bir faktör devreye girer. Yani konuşma kontrolünden bahsediyorum, çok önemlidir. Eğer gelişti güzel şeyler söylerseniz, onları kolundan tutup, aa bir hastalığım var derseniz çok fena. Sıradan insanların hastalıkları zaten belirsiz şeylerdir. Fakat hastalığınız var, burada veya şurada hastalığınız var dediğiniz anda, bunu der demez o hastalık sadece ortaya çıkmakla kalmaz, tedavisi de zorlaşır. Onu orada sabitleştirirsiniz. Bir felaket başına gelecek veya ailenizdeki şu kişiler şu yaşa kadar yaşayacaklar. O şeyleri sabitlersiniz. Kötülük yapmış ve karma yaratmış olmuyor musunuz? Çünkü yüksek seviyeli fa ve prensiplere göre hareket etmelisiniz. Dolayısıyla yoldan çıkmanıza izin vermemelisiniz. Tabii ki küçük dünyevi yollar her zaman var olacak. Fakat bunlar başka sistemlerin veya başka insanların uygulayıcılarına ait bir meseledir. Fakat doğru bir yolun uygulayıcıları olarak, yüce yasa, dağ fa'nın uygulayıcıları olarak kendiniz için katı kurallar koymalısınız diyorum. Bir başka mesele daha vardır. Birçok insanımız başka Qigong sistemlerinin uygulayıcıları ile arkadaş olmak istiyor. Dao'yu elde etme arzusu herkesin kalbinde var gibi görünüyor ama söylediğimiz gibi doğru yol ile kötü yolu ayırt etmek, onu fark etmek çok zor. Geçmişte bunun olmasına izin verilmediğini de herkes bilir. Keşişlerin diğer dinler ile temasa geçmesine izin verilmezdi. Ve diğer dinler, örneğin Budizm dini, Daoizm, Hristiyanlık ve diğer tüm dinler şeytani yollar olarak görür. Daoizm dini de diğer tüm dinleri şeytani yollar olarak görür. Ve diğer dinler de Budizm dahil diğer tüm dinleri şeytani olarak görür. Onların hepsi gerçek uygulamalardır ve onların tüm aydınlanmış varlıkları bunu anlar. Neden böyle söylerler? Çünkü insan çok çabuk kanar ve cahildir. Eğer onların hepsi gerçek yollardır denseydi, bazı insanlar başka uygulamaları birbirine karıştırıp mahvederdi. Dolayısıyla diğerlerini şeytani yollar olarak adlandırdılar. Ayrımcılık yaparlar, onları kabul etmez ve bu yolla kendi okullarını değişimden korurlar. Bazı Qigong uygulayıcıları şöyle bile düşünür. Bakın keşişler nasıl olur da Qigong uygulamazlar. O insanlar Sakyamuni'nin uygulama yoluna göre uygulama yapıyorlar. Bunu söylemeye bile gerek yok. Uygulama yapmadıklarından nereden biliyorsunuz? Bu onların uygulama yoludur. Bu tür bir Qigong uygulayıcısı şöyle düşünür. Keşişler Qigong uygulasalardı ne iyi olurdu. Ben de keşiş olur tapınağa gider ve onlara Qigong öğretirdim. O zaman onların uygulama okuluna zarar vermiş olurdunuz, öyle değil mi? Bir düşünün, her şeyin Budist tapınağına karıştırılmış olduğunu varsayın. O zaman Budizm bugüne dek 2500 yıl boyunca bozulmadan kalabilir miydi? Yarı yolda tanınmayacak bir hale gelirdi. Ne olduğunu bile bilmek çok zor olurdu. Aynen Hindu dininde olduğu gibi onun kökenini bilmek mümkün olmazdı. Mesele budur. Dolayısıyla gerçek uygulayıcılar olarak sadece Qigong uyguluyorsanız size müdahale etmem. Yüksek seviyelere doğru uygulama yapmak istemediğinizi ve sadece iyi bir insan olmak ve Qigong uygulamak istediğinizi söylerseniz size müdahale etmem. Bu grup insandan bahsetmiyoruz. Biz gerçekten yüksek seviyelere doğru uygulama yapmak isteyen insanlardan bahsediyoruz. O zaman kendinize karşı gerçekten sorumlu olmalısınız. Başka Qigong okulunun öğrencileriyle minimum seviyede görüşmeye çalışın. Hangi Qigong ustası veya hangi Qigong sisteminin öğrencisi olurlarsa olsunlar, onlar ile temastan kaçının. Tabii ki başka Qigong sistemini uygulayan sıradan bir insan ise o zaman fark etmez. Her şeye rağmen üzerlerinde bir şey taşımazlar. Aslında onlar ruh tarafından ele geçirilmiş olsa bile onun prensiplerini ve şeylerini kabul etmezseniz size zarar veremez. O yüzden fark etmez. Aynı ofiste çalışıyorsanız veya eşiniz başka bir Qigong uygulaması yapıyorsa size herhangi bir etkisi olmaz. Fakat sizden korkar, çekinir. Uygulama yönteminizin kötü olduğunu söyleyebilir size. Sizden korktuğu için size kötü davranır. Shinshinge hiç önem vermez, Falun Gong kötüler. Biliyorum burada oturan bazı uygulayıcılar şöyle düşünebilirler. Daha önce hiç Qigong seminerine katılmadım. Qigong'a daha önce hiç ilgi duymamıştım. Falun Gong seminerine katılmadan önce ve Shifu Li'nin Fa hakkında konuşmasını duymadan önce Qigong'un bu kadar kapsamlı ve derin olduğunu anlamamıştım. Diğer Qigong ustaları seminerler verirse onları da gidip dinleyeceğim. Artık bu tarz şeylere katılacağım, bu tür şeylere aydınlanacağım. Size söylüyorum, benim gibi ders veren bir başka Qigong ustası yoktur. Çok sayıda Qigong ustası şeytani yollara aittir. Epeyce sayıda. Başka nispeten dürüst olan ve bugün hala halk arasında aktif olan Qigong ustaları da buna dahildir. Fakat onlar da düştü. Onların da hiç gongu kalmadı. Bu tür bir usta kötü ruhları uzaklaştıramaz. Kendi vücudunda ruhlar yoktur. Fakat gongunda uygulama enerjisinde vardır. Kendi alanını oluştururken o alanda her türlü şey vardır. Onları kovamaz, onları geri itmeye de cesaret edemez. Her şeye ustası olarak hitap eder. Tüm dostları onun ustasıdır. Dolayısıyla herkes bu konuya dikkat etmelidir. Tabii ki eğer uygulama yapmak istemezseniz ne yaptığınız umurunuzda olmaz. Gerçekten uygulama yapmayı istemek çok ciddi bir meseledir diyoruz. Tek bir yola sadık kalın. Bu tür şeylere de dikkatsizce temasa geçmeyin. Bazı insanlar sadece ne diyeceklerini duymak istiyorum, onların şeylerini öğrenmeyeceğim derler. Eğer dinlerseniz onu istemiş olmuyor musunuz? Doğru değil mi? Dinlemek için kulaklarınızı kullanmak zorunda değil misiniz? O zaman gidin dinleyin. Kulaklarınızdan sizin içinize akar. Sonra eve gidersiniz ve hasta hissedersiniz. Gongunuz da mahvolur. Bu tür bir problem olur. Bir de kitap okumayı seven bazı insanlar var. Her türlü Qigong kitaplarını okuyorlar. Sonra birkaç seminerde bu meseleye değindim. Şu örneği verdim. Üçüncü gözü açık bir öğrenci vardı. Evine geldiğimi görmüş. Evine geldiğimde kapının ağzında durduğumu ve içeri girmediğimi söyledi. Shifu neden içeri girmiyorsunuz demiş. O esnada fa bedenim odanda çok fazla şey var demiş. Ne olduğunu söylememiş çünkü o sadece ipucu verebilir. Odanda çok şey var demiş gitmiş. Çok üzülmüş. Usta geldi geri gitti. Neden? Ustanın beni koruması gerekmiyor muydu? Neden gitti? Odamda çok fazla şey var. Shifu uygulama yapabilmenizi sağlamak için vücudunuz temizlendikten sonra çevreniz, evinizdeki tüm kötü şeyler, tüm bu alan temizlenecek demedi mi? Shifu bunun temizleneceğini söyledi. Peki nasıl olur da odada hala bir sürü şey olabilir? Sebebini bulamadı. Bu konuda düşünürken çevresine bakındı ve anladı. Odasının her türlü karışık Qigong kitaplarıyla dolu olduğunu gördü. Üçüncü gözü açık olan birçok insanın kitabımızdaki her kelimenin benim fa bedenim olduğunu gördüğünü söylemiştim. Daha sığ bir seviyede bakıldığında ise her karakter bir falundur. Hasta bir insan onu tuttuğunda çok rahatlar. Bunu sadece ben yapabilirim demiyorum. Başka kitaplarda böyledir. Örneğin bu kişi bir ruh tarafından ele geçirilmiş ise, bir Qigong ustası ele geçirilmiş ise, bu ruh onun bu tür şeyler yazmasını sağlar. Ve her karakter küçük bir yılan veya sarı sansardır ya da tilkidir, büyük kaplumbağalar vesaire. Tüm odanıza yayılmışlar. Ne kadar çoklar? Sayısız, öyle değil mi? Bu şeyler çok korkutucudur. Uygulama yöntemi tek bir yola sadık kalmayı gerektirir. Söylediklerime inanmıyorsunuz. Bugünlerde Qigong kitapları birbirinden kopyalanıyor. Daha uygulaması üzerine yazılmış kitaplar. Gerçek uygulama kitapları nerede? Qigong uygulaması sadece tedavi ve formda kalmak içindi. Öğreti o seviyenin ötesine geçtiğinde ancak gerçek bir gelişim uygulaması olur. Böyle bir şey nerede var? Şu anda insanları yüksek seviyelere çıkarıyorum ve gerçek uygulama öğretiyorum. Shulian uygulamasını öğreten tek bir Qigong ustası var mıdır? Bir başka deyişle bu şeyler iyi bile olsa Qi uygulaması yapmaktan başka bir şey değillerdir. Fakat iyi mi kötü mü bilmek de çok zor. Birçok şey kötü. Bu kitaplardan birinin sayfalarını karıştıran bir öğrencimiz varmış. Bir cümle görür, evet bu mantıklı der. Evet, bu onu kabul etmekte. Bunun mantıklı olduğunu düşünür düşünmez kelimeler dev bir yılana dönüştü ve aniden dışarı fırladı ve ona dolandı. Kurtulmak için mücadele edip ismimi haykırdı. Yani bu şeyler çok karmaşık. Dharma'nın son döneminde insan toplumu oldukça karmaşık, kaotik ve yozlaşmış. Bugünkü durum budur. Dolayısıyla bu tür şeylerle temasta olmamanız en iyisidir diyorum. Birçok insanımız bu tür şeyleri temizledi ve yaktı. Ve anlayışları oldukça yüksek olan bazı insanlar da şöyle düşündü. Bunu verdiğim kişiye zarar veririm. Az önce eğer uygulayıcıların şinşingleri doğru değilse kendilerine birçok sıkıntı getirebilir diye konuşmuştuk. Tabii ki birçok bölgede seminerler verirken yerel Qigong yetkilileriyle bu meseleyi ciddiyetle görüşüyorum. Benim sistemimde yaptığımız şey gerçek gelişim uygulamasıdır diyorum. O düşük seviyeli bir Qigong ve tedavi ve formda kalmayı sağlayan başka şeyler ile aynı değildir. O gerçek Shaolin uygulamasıdır. Bir kişiyi yetiştirmek çok zordur. Bir insanın vücudunu temizlemek çok zordur. Onun düşüncesi ve ahlaki değerlerini yükseltmek de çok zordur. Bir kişiyi kurtarmak çok zordur. Fakat bir kişiyi mahvetmek anlık bir meseledir. Öğrencilerimizi başka Qigong seminerlere katılması veya başka şeyler yapması için sürüklemek okulumuzu yozlaştırır ve ona zarar verir. Dolayısıyla böyle hiçbir kişiyle işbirlik yapamayız. Her bölgede böyledir. Bir kişiyi kurtarmak çok çok zordur. Kişinin vücudunu temizlemek için çok fazla gong göndermek zorundayım. Şimdi başka bir mesele hakkında konuşalım. Yani orijinal dinler ile sözde yeni dinler arasındaki ilişki. Çok kısaca bu ilişkiyi anlatacağım. Biliyorsunuz günümüz dinleri gerçekten karman çorman oldu. Amerika'da doğrudan satanizm olarak adlandırılan bir din var. Doğrudan satanizm diye adlandırılıyor. Çok yayılmış bir sürü din olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde binlerce çeşit var. İnsanlar her şeye inanıyorlar. Buna inanırlar, şuna inanırlar. Dolayısıyla durum oldukça karıştı. Bir de dindar olan bazı Budist çalışmalar var ve mezhepler kurup onları yayan bazı insanlar var. Bu insanların kendisi bile bunu bilmezler. Çünkü onların kaderinde şeytanlar, dinlere zarar vermek, Budizm'e zarar vermek vardır. Qigong'un kendisi de saf değildir. Zarar vermek için gelen sahte Qigong sistemleri ele geçiren ruhlar vardır. Aynı şeydir. Çünkü Qigong'un kendisi de bir uygulamadır. Dolayısıyla çok sayıda sahte din var. Sürekli çoğalırlar ve bazıları ülkemize bile sızmıştır. Hepiniz bu konuda çok dikkatli olun. Gongju bölgesi güneyin kapısıdır. Dolayısıyla her türlü şey buradan geçer. Şu son birkaç gün seminerlerimi verirken yabancılar da dahil olmak üzere din kitapları getirip onlara bakmamı ve o doktrinleri onaylamamı isteyen ve nasıl olduklarını soran epeyce batılı ve doğulu insan ile karşılaştım. Ne olduğunu anlamam için sadece elime alıp şöyle bir içeriğine bakmam yeterliydi. İçi tamamen siyahtı. Bunların hepsinin şeytani dinler olduğunu söylüyorum. Orijinal dinlerden sonra ortaya çıkan tüm o dinlerin şeytani olduğunu onaylayabilirim. Onaylayabiliriz. Katoliklik, Protestanlık, Musevilik, Budizm ve Daoizm bunların hepsi gerçek dinler arasında yer alır. Gerçek dinlere ait aydınlanmış varlıklar insanlara kurtuluş sunarlar. Onlar neden ortaya çıktılar? Çünkü şunu fark ettik. Her tarihi dönemde yani insan medeniyetinin ortaya çıktığı her dönemde tarih öncesi medeniyetlerden bahsettik. Öyle değil mi? Öyleyse her tarih öncesi medeniyet devrinde insanları kurtaran aydınlanmış varlıklar olmuştur. Bu sürekli dönemden döneme olmuştur. Bir bölgede bir medeniyet dönemi ortaya çıkınca aydınlanmış varlıklar insanları kurtarmak için nasıl davranacaklarını öğretmek için aşağı indiler. Bu kalpten fa'yı insanlara aktarmak için de Sakyamuni'nin bahsettiği Dharma'nın son dönemi nedir? Dharma'nın son dönemi geldiğinde insanlarda kalpte bir fa kalmamıştır artık. İnsanların kalbinde onları dizginleyecek bir fa kalmamıştır. Dolayısıyla her türlü kötülüğü yaparlar. Dışarıdan yasalar insanları kontrol etmek içindir. Fakat kimse onları görmüyorsa hala kötülük yaparlar. Çünkü kalplerinde iyi değiller. Kalplerinden gelerek iyi olmaya çalışmıyorlar. Bu en tehlikeli dönemdir. İnsanların çok erken bozulmasını önlemek için her dönemde insanoğlu her bir medeniyeti kurduğu anda aydınlanmış varlıklar onları, bu insanları kurtarmak için gelir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Sakyamuni, Lao-tzu ve İsa hemen hemen aynı dönemlerin insanlarıydı. Dolayısıyla amaç buydu. Fakat neden diğer dinlerin şeytani olduğunu söylüyoruz? Çünkü bazı insanlar belirli bir doğuş kalitesine sahiptir ve üçüncü gözleriyle bir şeyler görürler ve bir de ruhlar tarafından ele geçirilmiş insanlar vardır. Bazı şeylerin farkına vardılar. Sonra onlar başlangıçta orijinal Budizm'e veya diğer orijinal dinlere karşı çıkmadılar. Üçüncü gözleriyle gördükten sonra insanlara gerçekten dinler ne dediyse doğru, onları takip etmeliyiz demeye başladılar. Fakat konuşmaya başladıkça insanlar onlardan öğrenmeye başladı. Sonra onlar da kendilerini dini liderler olarak görüp şu veya bu dini kurdular. Belki başlangıçta niyetleri kötü değildi. Fakat niyetleri kötü olmasa da hala kötüdür. Neden böyle diyorum? Çünkü insanlar onlara inandılar. Orijinal dinlere inanmayı bıraktılar. Fakat bu orijinal dinler insanlara kurtuluş sunabilir. Ve insanlara kurtuluş sunmanın yanı sıra insanlara iyi bir insan olmayı da öğretirler. Fakat onun insanları kurtarma yeteneği yoktur. Öğrettiği şey fa değildir. Ve onları kurtaracak, götürecek bir yeri de yoktur. Biliyorsunuz her aydınlanmış insanın kendine ait, Batı'da dedikleri gibi bir cennetsel krallığı vardır. Budizm'de onların hepsinin kendine ait cenneti olduğu söylenir. Bu da Amitabha, sonsuz mutluluk cennetine hakimdir. Bu da yağışı renkli mineli cennete sahiptir. Ve bir de lotus cenneti, falun cenneti vesaire vardır. Dolayısıyla onların hepsinin kendilerine ait cennetleri vardır. Ve kendi cennetinde insana kurtuluş sunabilirler. Dolayısıyla bu insanlar birini nasıl kurtarırlar? Kesinlikle kurtuluş sunma kabiliyetleri yoktur. Hatta kendilerinin bile gideceği yer yok. Size bir örnek verebilirim. Biliyorsunuz Güney Çin'de, Çin'in merkezinde ve Kuzey Çin'de en geniş çapta yayılan tarikat Guanyin adında bir tarikattır. O kadın Tayvan'dan olduğunu söylüyor ve insanları kandırmak için birçok sertifika gösteriyor. Bu sertifikalar sıradan insanlar tarafından verilmedi mi? Aslında o Vietnamlı bir mülteci. Ülkemize insanları dolandırmak için geldi. Dolandırıyor ve kandırıyor. Kendisini Guanyin tarikatı olarak adlandırıyor. Günahların bağışlanması. O insanların günahlarını bağışlıyor. Elleriyle kişinin günahlarını temizledikten sonra sözle o kişinin karmasını da yok ediyor. Ve o kişinin bundan sonra karması olmuyor. O insanları dolandırmak ve kandırmak için her yere gidiyor. Herkes bir düşünsün. Eğer bir kişinin gerçekten karması olmazsa nasıl biri olur? İnsanoğlunun tüm acıları kendi karmasından kaynaklanır. Eğer hiç karmanız olmasaydı, yolda yürüdüğünüzde sizi tanımayan insanlar bile size gülümseyecektir. Hiçbir acı çekmezdiniz. İnsanların karması nasıl olmaz? Eğer karması olmasa, o aydınlanmış biri olmaz mıydı? Uygulayıcıların tümü bundan geçmek zorundadır. Eğer gerçekten bir kişinin karmasını tamamen yok ederseniz, o zaman aslında kötü bir şey yapmış olursunuz. Bir kişinin karması dıya, yani erdeme dönüştürülebilir. Eğer bu kişinin tüm karmasını yok ederseniz, tümünü yok ettiyseniz, karmayı yok ettiğimizde, bunu kişinin şinşin dayanıklılık kabiliyetini ne kadar fazla geliştirebileceğine göre yaparız. İhtiyaç duymadığını yok ederiz. Bu nedenle o kadın tamamen insanları aldatıyor. Guanyin tarikatı, bildiğiniz gibi Bodhisattva, Guanyin, Bodhisattva, Daoshizi ve Buddha Amitabha, dinde öğretildiği gibi Batı'nın üç azizlidir. Onlar saf toprak mezhebindendir. Bodhisattva, Guanyin, sıradan insan toplumundaki insanlar gibi gelip şöyle diyebilir mi? Sizi artık sevmiyorum, kendi şeyimi başlatacağım, özgür olacağım ve Guanyin tarikatını kuracağım, sizinle kalmıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Kendi fasının sınırlamalarına sahip. Eğer iyi olmazsa düşer. Yüzeyden bakıldığında bile şeytani görünüyor. Fakat olağanüstü güçleri kullanarak gördük ki, sadece ben değil birçok öğrencimiz de gördü. Kitaba göz atar atmaz o kişinin cehennemden geldiğini anladılar. Sırtında da bir gözü kör tilki taşıyordu. Bu yüzden kendisinin de bir gözü kötüydü. O kitapta yazılı olanlar gerçekten asil ve onurlu ve insanları kurtarıyor gibi görünüyor. Fakat tümü sahte. İçindeki her şey karanlık. Aldatılmak çok kolay. Eğer söylemesi gerekirse, bugünlerde insanlar fark etme yeteneğine sahip ve kendileri düşünebiliyorlar. Bu nedenle, eğer kendini asil ve yüce gibi göstermeseydi, insanları kandıramazdı. Neden bu konuyu anlatıyorum? Biliyorsunuz bu şeyler özellikle Qigong uygulayan insanları hedefliyor. Çoğu kez Qigong uygulayıcıları Dao'yu elde etmek istiyor. Dao'yu elde etme istekleri var ve Buda doğasına, aydınlanma kalitesine sahip, nispeten daha iyi insanlar. Bu nedenle onlar bu insanlar arasında çalışıyorlar. Herkese dikkatli olması için bunu anlattım. Bu konuya dikkat etmelisiniz. Yurt dışından olan her şeyin iyi olduğunu düşünmeyin. Gerçek özlü olan şeyler aslında burada, Çin'dedir. Şimdi başka bir konuya geçelim. Dövüş sanatları Qigong hakkında konuşalım. Şu anda toplumda Qigong olarak adlandırılan birçok şey oldukça karışık bir durumda. Buda ve Daoist okulları uygulamalarının yanı sıra, tabii ki onların uygulamalarının en düşük seviyesindeki şeyler Qigong olarak adlandırılıyor. Garip bir fenomen belirdi. Yani şöyle ki, dans Qigong'u, müzik Qigong'u, güzel sanatlar Qigong'u, kaligrafi Qigong'u gibi Qigong'un belirli türleri ortaya çıktı. Basitçe her şey Qigong'a dönüştü. Onların teorik temelleri çok basittir ve Qigong ilkeleri de yoktur. Bunlar gülünç olacak kadar basit şeyler. Kendilerine Qigong diyebilmelerinin nedeni, işleri yaparken trans halinde olmalarıdır. Resimleri trans halinde yaparlar. Bu nedenle o Qigong'dur. Diyorum ki bu tür şeyler tek kelimeyle insanları aldatmaktır. Yani sadece trans halinde olmak, gong geliştirmek anlamına mı geliyor? Hayır değil. O sadece vücudu rahatlatıyor, vücudu ayarlıyor, chi uyguluyor, tedavi vezinde kalmak için olan şeyler. Trans'ta olmak onu Qigong yapıyorsa o zaman, daha önce bir espri yapmıştım ve herkes gülmüştü. Demiştim ki eğer bir insan trans halinde tuvalete giderse bu ne olacaktır? O zaman o da mı Qigong olacak? Diyorum ki bu Qigong'a zarar vermez mi? Bu Qigong'u küçümsemek değil mi? İçsel gelişim uygulaması bu kadar basit bir şey mi? Eğer transtaysanız o zaman bu onun içsel gelişim uygulaması mı oluyor? O orijinal olarak son derece muazzam ve derin bir şeydir. Tüm akademik konuları aşan bir şeydir. Tabii ki ben bu çeşit Qigong hakkında konuşuyorum. Ve her zaman onun hakkında konuşuyorum. Bu yüzden bazı insanlar anlamaya başladı. Çoğunlukla son zamanlarda bu tür şeylerden daha az var. Çünkü bizim sistemimizde, bizim gongumuz çok geniş çapta yayıldı. Ve birçok insan onu biliyor. Kaligrafi Qigong'a hakkında konuşan bazı insanlar var. O halde kaligrafi Qigong'a hakkında konuşalım. Bu tür bir kişi daha fazla sadece eski yöntemlerle ilerleyemeyeceğinin farkına varmıştır. Bu nedenle kaligrafi Qigong'u denen bir takım şeyler icat etmiştir. Bir Qigong dergisinde bir reklam görmüştüm. Hangi dergi olduğunu unuttum şimdi. Qigong uygulamasını nasıl yapmanızı söylüyordu. Bağdaş kurmuş bir şekilde meditasyona oturun. Dantian'a odaklanın. Karnın alt bölgesine 15 dakika veya yarım saat öyle oturun. Sonra zihinsel niyetinizi çiğnin yukarı çıkması ve kolunuza gelmesi için kullanın. Ve sonra zihinsel niyet elinize gelir. Açık konuşalım, o sadece zihinsel niyettir. Kişinin çiğ'i yukarı çıkarıp çıkaramaması ayrı bir hikayedir. Zihinsel niyet, zihinsel niyetinizi fırçayı elinize almak için kullanın. Sonra zihinsel niyet ile çiğ'i fırçanın ucuna getirmeyi düşünün. Sonra harfleri yazmaya başlayın. Böylece bu kaligrafi Qigong'udur. Hatta bir seminer bile düzenlemek istediler. Bu insanları aldatmak değil midir? Öyleyse bu şu anlama geliyor. Bir şey yapmak için çiğ'i bir yere getirmek, bu onu Qigong mu yapıyor? Öyleyse yemekten sonra hepimiz lotus pozisyonda oturalım ve bir süre meditasyon yapalım. Sonra çatalımızı alalım, zihinsel niyetimizi çatalın ucuna getirelim, yiyeceği alalım ve ağzımıza atalım. Ve bu yemek Qigong'u olur, öyle değil mi? Ve yediğimiz şeyin hepsi enerji olur. Bizim öğrencilerimizin durumunda tabii. Bu nedenle o hiçbir şekilde Qigong olarak adlandırılamaz. Bir sağlık fuarındayken, 1992 sağlık fuarında bir adam fırçayla harfler yazıyordu. O zaman orada çok meşguldüm. Bu yüzden bazen yoruluyordum ve biraz mola vermek için etrafta geziyordum. Kaligrafi Qigong'una bir göz atmaya gittim. Adam kağıt üzerine harfler yazıyordu. Yazmayı bitirdiğinde avuç içini kullanarak avuç içinin simsiyah olduğunu gördüm. Her harfe chi gönderiyordu. Gönderdiği chi'nin tamamı simsiyahtı. Onun kaligrafisi orada asılı duruyordu ve hatta oldukça yüksek fiyatlara satılıyordu. Fakat satın alanların tümü yabancıydı. Onu kim satın alıp evine götürürse kötü şansa sahip olacak. Bana söyleyin, siyah chi iyi olabilir mi? Kafasında paradan başka bir şey yoktu, para kazanmak istiyordu. Orada iyi şeylere sahip olması mümkün mü? Dıya yani erdeme önem vermedi. Gönderdiği şeyler iyi şeyler olabilir mi? Hiç gongu yoktu. Ne kaligrafi Qigong'u, o sadece chi. Bu nedenle diyorum ki, bu şeylerin hiçbiri bağımsız uygulama yolları olarak adlandırılamaz. Ancak sadece dövüş sanatları Qigong'u bir Qigong okulu olarak adlandırılabilir. Fakat yine de hala bir başka yanlış anlayış daha vardır. Sıklıkla dövüş sanatları camiasında bazı insanlar gerçek anlamda dövüş sanatları uygulayanlar değil, onlar anlarlar. Fakat dövüş sanatları uygulayan toy kişilerden bahsediyoruz. Onlar kendilerinkini gerçek Qigong zannederler. Size uyguladığınız Qigong'un türü ne diye sorarlar. O kişiler kendilerinin geleneksel Qigong olduğunu düşünürler. Aslında sizlere söyleyeyim, çok eski dönemlerdeki Çin'de hem Buda okulunda hem de Dao okulunda içsel ve dışsal olarak birleşik sistemler vardı. Bu nedenle dövüş sanatları ile içsel Shuriyan uygulamaları birlikte uygulanırdı. O yüzden karıştırmaları kolaydır. Peki dövüş sanatlarının bir Qigong sistemi olarak kabul edilebileceğini neden söylüyorum? Çünkü o binlerce yıllık bir aktarılma sürecinden geçmiş ve onun Shuriyan uygulamasına rehberlik eden özgün bağımsız teorileri ve uygulama metotları vardır. Nispeten bütünseldir. O yüzden de bağımsız bir sistemdir. Fakat böyle olsa da çoğu durumda dövüş sanatları uygulayarak geliştirilen bir miktar enerji sıradan insanları aşmaz. Dolayısıyla o da sadece sıradan insanlara ait bir yetenektir. Dahası sadece çok düşük bir seviyede işe yarar. Aynı zamanda düşük bir seviyede geliştirdikleri az miktarda enerji sadece içsel uygulamanın en düşük seviyesinde beliren bir olağanüstü yetenektir. Geçmişte sıklıkla bu gibi örnekler veriyordum. Fakat şu anda vermeyeceğim çünkü fazla zamanımız yok. Bizim insanlarımızın çoğu ellerinde bir şey hisseder. Fazla güç kullanmadıklarını hissederler. Çünkü herhangi bir güç hissi yoktur. Buradaki gibi sıradan insan tarafındaki gibi değildir. Fakat elleri çok güçlü bir şeye dokunduğunda çok güçlü olduğunu hisseder. Bazı insanlar ellerini yıkadıklarında ya da ayaklarını yıkadıklarında o kadar da fazla bir güç kullanmazlar. Fakat tenleri yara bere dolar. Sanki dayak yemiş gibi. Ne zaman elleriyle bir şeyler sıksalar fazla güç kullanmamalarına rağmen kırılır. Aslında bütün bunlar sert Qigong'a ait olağanüstü yeteneklerin iş başında olmasındandır. Yani içsel Shuriyan uygulamalarında kişi Shenzhen'i kontrol altında tutabildiği zaman düşük seviyede bu olağanüstü yetenekleri geliştirir. Peki o zaman dövüş sanatları Qigong'u nasıl uygulanır? Bundan kısaca bahsedeyim. Başlangıçta Qi'yi hareket ettirmeyi öğrenmek zorundadır. Qi'yi kollara doğru yönlendirir. Ayaklara, bacaklara, karnın alt bölgesine, kaburgalara ya da kafaya doğru yönlendirirler ve ardından da bir ağaca vurmaya başlarlar. Ona vururlar, hatta şiddetle çarparlar. Elbette başlangıçta Qi'yi bile hareket ettiremiyorken, Qi'yi bile henüz nasıl hareket ettireceğini bilemezken, bunu yavaşça başarmak zorundadır. Daha en başından kişi elleriyle ağaca vurduğunda bu oldukça acı verir. Ellerinin her iki tarafıyla bir taşın yüzeyine vurur. Çok acı vericidir. Ellerinin her iki tarafıyla da vurur. Bu taraf çok kötü değildir çünkü kalındır. Fakat diğer tarafı kemiktir, bir deri tabakası. Ve daha taşa ilk vurduğu an kanamaya başlar. Peki ne yapmak gerekiyor? Kollarını çevirmeye başlar. Ve böylelikle kan dolaşımı tersine döner. Aslında şişer ve bunun ardından tekrar vurduğunda o kadar acımaz. Elbette antrenman yapmaya devam ettikçe yavaş yavaş Qi'yi hareket ettirmeyi başarır. Qi'yi hareket ettirdikten sonra her yer şişmiş gibi hissedilir. Çok kalın bir sopa alabilir ve vurabildiğiniz en sert şekilde vurabilirsiniz. Bam bam diye ve lastik bir top gibi sekecektir. Ve acımaz, gerçekten de acımaz. Ne kadar sert vurursan bir o kadar iyi hisseder. Bu doğrudur fakat eğer bana soracak olursanız bu hala bir işe yaramaz. Peki neden? Çünkü Qi'yi yönlendirmek hala bir prosedür gerektirmektedir. Qi hiçbir şey değildir. Qi sadece uygulama süreci içerisindeki bir şeydir. İki kişi arasında bir dövüş başladığı zaman gerçekten çok şiddetli olduğunda birkaç cümle sarf ederler ve ardından da yumrukları savururlar. Eğer bana bir dakika ver, Qi'yi yönlendirmeye ihtiyacım var derseniz sizi bekler mi? Size çoktan vurur. O yüzden Qi'yi yönlendirmek hala iyi değildir. Ne yapılması gerekir? Uygulamasına devam etmek zorundadır. Uygulamasına devam ettikçe o az parça Qi sadece yumruk atmak ve yumruğu karşılamak için kullanılır. Böylece zamanla bu tür bir enerji yönünde dönüştürülür. Ve sonunda da bir tür ışık maddesi haline dönüşür. Gözle görüldüğü zaman ışık gibidir. Tanecikleri var. Aslında o sadece vurmakla karşı koymak için kullanılan çok düşük seviyeli bir olağanüstü yetenektir. Bütün sıradan insanların olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını söylememiş miydim? O kişi uzun bir süre bu şekilde çalıştığı için olağanüstü bir güç geliştirmiştir. Çok düşük seviyeli olduğu için egzersizler yoluyla aynen sıradan bir insan becerisi gibi geliştirilebilir. O sadece vurmak ve darbeye karşı koymak için kullanılır. Fakat bu duruma ulaştığında bir yüksek enerji maddesi haline dönüşmüştür. Başlangıçta bir başka boyutta tezahür eder. Diğer boyutta yol alır. O yüzden de çok hızlı bir şekilde gidip gelebilir. Artık kişinin düşüncelerinin kontrolüne ihtiyaç duymaz. Çünkü genellikle bu şekilde uygulama yapmaktadır. Dolayısıyla bir kişiye vurmak için elini salladığında o gong zaten avucunun içerisindedir. Bir başkası size vurduğunda ve onu engellemek için tuttuğunuzda o gong kolunuzun ön kısmına zaten yetişmiştir. Çok hızlı bir şekilde gelip gider. Bizim konuştuğumuz dövüş sanatları Qigong'u budur. Bununla birlikte altın çanlı kalpak ya da demir gömlek gibi yetenekler olduğunu Kung Fu romanlarında okumuş ya da duymuş olabilirsiniz. Aynı zamanda hafif gongu çok güçlü olanlar ve diğer boyutlara kaçabilenler de vardır. Ve olağanüstü yeteneklerini dövüşmek için kullanan kişiler de vardır. Tüm bunlardan bahsederken şunu söylemeliyim. Tüm bu tür olağanüstü yetenekler var olmaktadır. Hepsi var olmaktadır. Dağlarda uygulama yapan kişilerin hepsi bunlara sahiptir. Fakat sıradan insanların dünyasında bu gibi olağanüstü yetenekleri bulamazsınız. Şu anda sıradan toplum içerisindeki insanlar ne türden dövüş sanatları olurlarsa olsunlar hiçbiri bu yeteneklere sahip değildir. Gerçek altın çanlı kalpak ve demir gömlek de var olmaktadır. Fakat söyledikleri gibi değildir. Onlar aynı zamanda teorik olarak da açıklanabilirler. Biliyorsunuz bu gibi yetenekler sadece dövüş sanatları ile geliştirilmezler. Onları sadece darbe gönderme ve darbeye karşı koyma teknikleri uygulayarak geliştiremezsiniz. Çünkü onlar tamamen sıradan insan seviyesinin ötesindedir. Sıradan insanların çok ötesindedir. Dolayısıyla daha yüksek bir fanın kontrolüne tabilerdir. O nedenle bu gibi yetenekleri geliştirmek için Shulian uygulamak zorundadırlar. Shulian uygulayarak kendilerini gerçekten geliştirmek zorundadırlar. Fakat gerçek içsel uygulama sıradan insanların takıntılarını terk etmeye gerektirir. Ün ve şahsi çıkarları olan takıntıyı, paraya olan hırsı ve arzuları terk etmeyi gerektirir. Bütün bunlar yok edilmek zorundadır. O yüzden Kung Fu romanlarında para ya da bir kadın ya da gizli bir hazine uğruna nasıl dövüştüklerini ve insanları öldürdüklerini okursunuz. Bütün o insanlar etrafta uçuşurlar ya da hatta diğer boyutlara da girerler, öldürülemezler. Hepsi gerçekten güçlüdür. Böyle şeyler nasıl olur da var olabilir. Bunlar sadece sanatsal abartmalardır. Şu anda insanların ahlak standardı bu noktaya gelmiş durumda. Sadece heyecan peşindeler. Susuzluklarını ne gideriyorsa onun peşinden koşuyorlar. O nedenle de yazarlar bunları kullanıyor. Yazılan şey ne kadar garip ise onu okumak bir o kadar tatmin edici ve satışı da bir o kadar iyi oluyor. Çünkü onlar için satış miktarı önemli. Bu durum onların sanatsal abartmalarından başka bir şey değildir. Öte yandan bu türden yetenekler vardır. Fakat bu şekilde kullanılamazlar. Aksi takdirde eğer gerçekten bu tür yetenekleri varsa neden bankadaki para çalınmıyor? İşte böyle. Eğer bir kişinin Shinshengi o seviyeye ulaşmamış ise o kişi bu gongu yeteneği geliştirmiş olamaz. Ve eğer kişinin Shinshengi o seviyeye ulaşmış ise bu gibi şeyleri yapamayacağını biliyor olacaktır. Bunlar aynı zamanda teorik olarak da açıklanabilir. Gerçek altın çanlı kalpak veya demir gömleği ele alalım. Kişinin uygulaması yoluyla geliştirilen ve çok yüksek yoğunluğa sahip olan bu olağanüstü yetenek, kişinin vücudunun etrafında bir alan oluşturduğunda bir başka boyuttadır ve insanlar bunu göremezler. Bu gong bir başka boyuttadır ve insanlar onu göremez. O halde o kişiye yumruk atmak istediğiniz zaman, onu yaralamak istediğiniz zaman fiziksel eller işe yaramaz. Elleriniz bir işe yaramaz. Bu sizin gongunuz tarafından yapılır. Ve sizin gongunuz da diğer boyuttadır. O kişinin gongu sizin gongunuzdan korunmak konusunda uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla sizin elinizin o kişiye vurduğunu görürsünüz. Fakat aslında oradaki eliniz ile oradaki gongunuz o kişinin gongu ile zaten kesişmiş durumdadır. İsabet etmemiştir. O yüzden de onun canını yakamaz. Sadece fiziksel el isabet etmiştir. Fakat yaralanmaya neden olamaz. Aslında bu şekildedir. Dolayısıyla bu teorik olarak da açıklanabilmektedir. Elbette şu anda bazı insanlar var. Bu gibi yeteneklere sahip olanlar onları gösteremezler, bunu yapamazlar. Ben onların gösterilemeyeceğini söylediğimde bazı insanlar bana inanmayabilir ve gösteriler yapan bazı sert Qigong ustaları yok mu diyebilirler. Söyleyeceğim ki onlar çok kısıtlı şeylerdir. Yumruklara karşı koymak için olan ufak şeylerden başka bir şey değillerdir. Çivili bir yatakta uzanmak ya da kişinin boğazına mızrak saplamak gibi gerçek şeylere gelince, çivili yatakta uzanmaktan bahsedelim. Sıradan bir insan muhtemelen bunu yapabilir. Boğaza mızrak batırmak, bir düşünün. O jilet keskinliğindeki savaş mızrakları. Bir adamı en ufak bir dokunuşta bile kanatabilir. Bir mızrak alıp denemesini söyleyin. Bir bakalım bunu yapmaya cesaret edebilecek mi? Bir başkası daha var. Kişi bıçağı alır, parlak, pırıl pırıl çelik. Eline bir de gazete alır ve onu parçalara keser. Her neyse, çat çat çat diklemesine keser. Kalabalık bıçağın gerçekten keskin olduğunu görür. Sonra tişörtünü çıkarır ve göbeğini kestiğini kalabalığa gösterir. Bıçağı hatta çok yükseğe kaldırır. Fakat noktayı kaçırmaktan da korkar. Bam bam böyle keser. Ve kalabalık alkışlamaya başlar. Dur dur kesme der. Onun için endişelenirler. Bunun altın çanlı kalpak veya demir gömlek ile alakası yok derim. Darbelere karşı koymak için kullanılan küçük şeylerden başka bir şey değildir. Eğer gerçekten altın çanlı kalpak veya demir gömlek ise o zaman kesme. İnsanları korkutuyorsun. Gerçekten bir kes. Kanıyor mu bakalım? Kanayacağından eminim. Yani bu gibi yetenekler var olmaktadır. Fakat bu form içerisinde değildir. Teorik ve kavramsal olarak dövüş sanatları hareket halinde yapılır. Çiğ deri altına iner, çiğ kasların arasından geçer, dantian bölgesine girmez. İçsel şuryan uygulamaz ve vücudu geliştirmez. Oysa içsel şuryan yolları dinginlik durumunda uygulanır. Çiğ dantian bölgesine girer, çiğ alt karın bölgesine girer ve dinginlik durumundayken insan bedeninin tüm moleküler yapısını değiştirir. O yüzden de vücudu geliştirebilir ve insan vücudunu değiştirebilir. Pekala, bu derslik bu kadar.